Merhabalar sayın izleyenlerimiz. Ağır Zaman ve Yaratılış Dilleri programı ile tekrar beraberiz. Bugün de Onur Hocam ve Akın Hocam'la beraberiz.
İnşallah.
Evet, buyur hocam.
Evet, her gün iman hikayetleri anlatıyoruz inşallah. Kur'an üzerinden bahsediyoruz. Ve çok önemli bir konu olan gerçek dini, gerçek İslam'ı yaşama, Kur'an'a göre ve Peygamberimizin gerçek sünnetine göre İslam'ı yaşamadan da bahsediyoruz. Bu da çok önemli bir konu inşallah. Çünkü ağır zamanda insanların birçoğu diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Deccal'in etkisine girerek din adı altında dinden uzaklaşacaklarını bildiriyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani mesela bir konu olduğu zaman o konuyla ilgili Kur'an ayetlerinden daha çok kendi nefislerine göre hüküm vereceklerinden bahsediyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem inşallah. Dolayısıyla bizim her konudaki kıstasımız her zaman Kur'an olması gerekiyor. Bir konu olarak ben inşallah ve maşallah kelimelerinin öneminden bahsedeceğim inşallah. Şimdi sürekli kullanmamız gereken kelimeler, inşallah ve maşallah kelimeleri. Birincisi, inşallah ve maşallah'ın kelime manasını iyi bilmemiz gerekiyor. İnşallah umarım olur manasında değildir kesinlikle. Çünkü bir kısım insanlar o şekilde kullanılıyor. Ve çok kullanıldığı zaman mesela işte Müslüman ülkelere zulüm yapıldı diyoruz. Ardından inşallah diyoruz. Ne demiş oluyoruz? Yani o zulmü yapanlar Allah'tan bağımsız bunu yapamazlar. O iş Allah'ın kontrolü altındadır. Allah'ın izniyle anca olabilir manasında söylüyoruz. Ama umarım olur diye düşününce Müslüman ülkelere zulmedildi. Umarım olur denilmiş gibi oluyor ardından. İnsanlar, bir kısım insanlar bunu anlayamayabiliyor. Dolayısıyla bunları doğru, bu kelimeleri doğru manada kullanmamız çok önemli. Maşallah da Allah'ın dilemesi, Allah'ın yaratması, güzel yaratması manasındadır. Şimdi onunla ilgili bir sunumumuz var. Onunla devam edebiliriz inşallah. İnşallah kelimesi Allah'ın izni, Allah'ın izniyle manasına gelir. Dolayısıyla bir Müslümanın söylerken inşallah dediği zaman o işin, o eylemin Allah'ın izniyle olduğunu veyahut da Allah'ın izniyle olacağını söylemesi gerekir. Yani kendi içinden bu şekilde niyet etmesi gerekiyor. Maşallah Allah'ın dilemesi, Allah'ın yaratması, güzel yaratması manasına gelir. Nazar değmesin gibi bir manası yoktur maşallah'ın. Dolayısıyla mesela ben işte Erdem Hocam senin ilminden bahsettiğim zaman, senin bilginden bahsettiğim zaman senin maşallah demen, bu Allah'ın dilemesi, benimle alakası yok demiş oluyorsun. Ben ne kadar güzel, çok fazla bilgi sahibisin, çok fazla ilim sahibisin dediğim zaman sen maşallah dediğinde bu ilim Allah'a ait, bendeki ilim de Allah'ın dilemesiyle, Allah'ın yaratmasıyla var demiş oluyorsun.
Evet,
nazar değmesin benim ilmime demiş olmuyorsun. Dolayısıyla bu kelimeleri düzgün bir şekilde yerinde ve bol bol kullanmamız gerekiyor. Manasını bilerek kullanmamız gerekiyor. Niye olduğunu Kur'an ayetlerinden yine devam ederek anlayalım. Allah ayette bakın inşallah dememizi emrediyor. Hatta peygamberimize uyarı geliyor bu konuyla ilgili. Kur'an ayetiyle geliyor. Şeytan Allah'a sanırım hiçbir şey hakkında ben bunu yarın mutlaka yapacağım deme. Ancak Allah dilerse inşallah yapacağım de. Unuttuğun zaman Rabbini zikret ve de ki umulur ki Rabbim beni bundan daha yakın bir başarıya yöneltip iletir. Bakın Kehf suresi 23 ve 24. ayetlerde Allah herhangi bir işle ilgili yapılacağı zaman mutlaka inşallah denilmesi gerektiğini emir şeklinde belirtiyor bize. Emirdir, Allah'ın emridir inşallah. Şimdi maşallah kelimesine bakıyoruz yine Kehf suresinde. Kehf suresi de biliyoruz, hepimiz biliyoruz. Ayrı zamana bakan surelerden bir tanesidir inşallah. Çok yoğun bir şekilde bakan bir suredir. Dolayısıyla inşallah ve maşallah kelimelerinin ayrı zamanda çok yoğun kullanılacağını da buradan anlıyoruz. Şeytan Allah'ın bağına girdiğin zaman maşallah Allah'tan başka kuvvet yoktur demen gerekmez miydi? Eğer benim mal ve çocuk bakımından senden daha az görüyorsan şeklinde devam ediyor ayet. Kehf suresi 39. ayette geçiyor burada. Bakın burada da Allah yine güzel bir Allah'ın sanatını gördüğümüz zaman mesela kişi bağ oluşturuyor, işte ekiyor, biçiyor, bağ oluşturuyor. Oraya girdiği zaman ben ne güzel yapmışım, işte ne güzel ekmişim diyeceğine maşallah Allah'ın dilemesiyle, Allah'ın yaratmasıyla oldu demen gerekmez miydi diye uyarıyor mesela oradaki kişi. Bunu demeyen kişinin de zaten bağı helak oluyor, mahvoluyor. Dolayısıyla maşallah kelimesini de sürekli kullanmamız gerekiyor. Bu da Allah'ın emri. Her şeyi Allah'ın izniyle olduğunu ve Allah'ın dilemesiyle olduğunu, Allah'ın yaratmasıyla olduğunu tekrarlamak insanı neden arındırıyor? Bunu bir düşündürelim. Düşünelim.
Şirkten arındırıyor.
Şirkten arındırıyor. Çünkü şirk ne demek? Bir bazı konularda işte insanların, olayların haşa Allah'tan bağımsız bir şekilde gerçekleştiği, ilerlediği gibi batıl yanlışlar oluyor. Buna böyle sözlü olarak inanmasa bile bilinçaltında böyle inanışlar da olabiliyor. Kişi mesela tamam Allah yarattı diyor ama bilinçaltında o olayın Allah'tan haşa bağımsız ilerlediğini düşünebiliyor. Veyahut da o kişinin Allah'tan bağımsız hareket ettiğini düşünebiliyor. Bizim inşallah ve maşallah anlamlarını da düşünerek, bilerek, sürekli olarak kullanmamız bizi şirkten arındırıyor. Bakın şirk nasıl bir tehlike? Kur'an'a bakıyoruz. Allah ayette, şeytan Allah'a sığınırım, gerçekten Allah kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışında kalanı ise dilediğini bağışlar. Kim Allah'a şirk koşarsa doğrusu büyük bir günahla iftira etmiş olur. Nisa suresi 48. ayette. Bakın en büyük günah ve Allah'ın affetmeyeceğini söylediği tek günah şirk. Biz normalde en ufak bir olay karşısında bile acayip tedbirler alabiliyoruz. Mesela bir hırsız girmesi konusu oluyor bir insanın evine. İşte alarm tedbiri alıyor, işte güvenlik tedbirleri alıyor, onları işte kendi telefonlarıyla bağlıyor, polise bağlanacak şekilde ayarlıyor, her türlü tedbiri alıyor. Biz böyle hırsız gibi komik bir şeyden bahsetmiyoruz. Sonsuz cehennem azabından bahsediyoruz. Sonsuz cehennem azabı gibi bir risk var ve buna karşı önlem alınması gerekiyor. Bu nedir bu konu? Şirk konusu. Şirkten biz nasıl arınırsak, nasıl kurtulursak bizim için o kadar önemli bir konu bu. Ve ne yapmamız gerekiyorsa yapmamız gerekiyor. Yani şirk konusunda tedbir almak için. Bakın şirkle ilgili bir ayet daha okuyayım. O kendisine ortak koşana şüphesiz cenneti aram kılmıştır. Onun barınma yeri ateştir, zulmedenlere yardımcı yoktur. Maide suresi 72. ayette Allah bildirmiş. Bakın şirk koşanı cenneti haram kılıyor Allah. O kadar önemli bir konu şirkten kaçınmak. Ve inşallah ve maşallah kelimeleri gerçekten anlamlarını bilerek ve içten kullanıldığı zaman, inşallah söylendiği zaman şirkten arındıran kelimeler. Dolayısıyla böyle tehlikeli bir konuda sonsuz cehennem hayatına neden olabilecek ve cenneti haram kılınmasına vesile olabilecek bir konuda bizim elimizden gelen tüm tedbirleri almamız lazım. Dolayısıyla inşallah da maşallah biz müminler sürekli kullanacak inşallah. Ayrıyeten Allah şirkten arınanlara bakın vaat ettiği bir şey var. Ona da bakalım ayette. Nur suresi 55. ayet. Allah içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara vaat etmiştir. Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl güç ve iktidar sahibi kıldıysa onları da yeryüzünde güç ve iktidar sahibi kılacak. Bakın kimleri yeryüzünde güç ve iktidar sahibi kılıyor Allah? Ayetin devamında bildiriyor. Kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. Onlar yalnızca bana ibadet ederler ve bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Demek ki şirk koşmayanları Allah yeryüzüne hakim edeceğini, yani her şeyi Allah'ın yaptığını bilen ve ona göre yaşayan insanları Allah yeryüzünün hakimi yapacağını bildiriyor. Yani böyle olaylara, ülkelere, kişilere, ondan sonra gelişmelere, ekonomik duruma, Müslümanların durumuna, bu tarz şeylere benlik verenlere ve olayların Allah'tan bağımsız düşünenlere, geliştiğini düşünenlere Allah hiçbir şey vaat etmiyor. Cehennemi vaat ediyor. Bu dünyada hiçbir şey vaat etmiyor. Ama her şeyi Allah'ın yaptığını bilen ve buna göre hareket eden ve bunu da sürekli dile getirenlere Allah yeryüzü hakimiyetini vaat ediyor.
Demek ki Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın talebeleri Allah'a hiç şirk koşmadan iman etme konusunda özellik olarak bu özelliği çok dikkat çekici olacak inşallah.
Evet.
Değil mi? Tam bir imanla hiçbir maddeden veya insana bağlı olmaksızın sadece Allah'a bağlı olarak. Ayette diyor ya, katıksız bir imandan bahsediyor Allah Kur'an ayetlerinde de. Sadece Allah'ı birleyen haniflerden bahsediyor. İnşallah Mehdi cemaatinin de, demek ki bu ayet hakimiyete bakan bir ayet. Nur suresi 55. ayet. Orada da özellikle imanın içerisinde şirkin olmadığından bahsetmesi ayetin, demek ki Hazreti Mehdi cemaatinin ve Hazreti Mehdi'nin inşallah iman açısından hiç şirk koşmadan bir iman eden grup olacağını inşallah işaret ediyor Allah-u Alem.
İnşallah.
İnşallah.
Ve aynı zamanda zaten Allah sürekli kendi isminin anılmasını Kur'an'da yine emrediyor. Yani inşallah ve maşallah da sürekli kullanmak yine Allah'ın isminin alınması için çok önemli. Bakın İnsan suresi 25. ayette ve sabah akşam Rabbinin adını zikret buyuruyor Allah ayette. Bakın sürekli Allah'ın adını zikretmemizi Allah ayetinde emretmiş. Dolayısıyla inşallah ve maşallah her olayda, her konuşmada sürekli dillendirmek çok önemli. Ha işte bazıları garip karşılıyor. Yani müminlerin öyle bir özelliği yok. Bakın Allah ayette şeytan Allah'a sığınırım. Ey iman edenler, içinizden kim dininden geri dönerse Allah yerine kendisinin onları sevdiği, onların da kendisini sevdiği müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı ise güçlü ve onurlu, Allah yolunda cihat eden, çaba sarf eden ve kınayıcının kınamasından korkmayan bir topluluk getirir. Yine Hazreti Mehdi cemaatine bakan ayetlerden bir tanesi. Hiçbir şekilde, hiçbir hareketlerinde Hazreti Mehdi ve cemaati başka insanlar ne der, ne düşünür, acaba garip karşılanır mı gibi bir şeyle hareket etmiyor Hazreti Mehdi ve cemaati. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onun amelinde ayıp yoktur buyuruyor hadisinde, evet. İnşallah. Maide suresi 54. ayette de Allah bunu bize bildirmiş. Dolayısıyla müminler inşallah ve maşallah sürekli kullanacaklar. Kınayıcının kınamasından korkmayacaklar. Bunu umarım olur veyahut da nazar değmesin manasında değil, her şeyi Allah'ın yarattığını, Allah'ın dilemesiyle olduğunu düşünerek söyleyecekler. Ve sabah akşamda Allah'ı anmış olacaklar. İnşallah cenneti ümit edecekler bu şekilde de.
Evet, ve ayette münafıklardan da bahsediliyor. Çünkü kim kendisinden, içinizden kim dininden geri dönerse diye, evet, buyuruyor Allah. Şeytanların Allah'a sınırım. Münafıklar geri dönüyorlar. Müminlerin yanındayken geri dönmüş oluyorlar. Peygamberimiz de bildiriyor bunu zaten. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın cemaatinden ayrılanlar olacak. Onlara zararı dokunmayacak. Daha doğrusu ayrılanların onlara bir zararı olmaz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde. Bakın bu da çok önemli. Çünkü ayette de Allah kim dinden geri dönerse diyor daha güzel bir topluluk getireceğini vaat ediyor. Yani kişilerle, biraz önce söylediğim gibi bakın hocam, kişilerle, kişilerin kendi özellikleriyle de alakası yok. Ayrı zamandaki, değil mi, Mehdi Aleyhisselam'ın ve talebelerin çalışmalarının.
İnşallah.
Allah çünkü mesela Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın cemaatinden ayrılanlar olacak, münafıklar çıkacak. Ama Allah'ın yine ayette vaat ettiği gibi daha iyileri gelecek. Daha güzel ahlakları gelecek belki. Ayetten öyle anlıyoruz çünkü inşallah. İsterseniz hocam müminlerin özelliklerinden bahsedelim. Çünkü Allah Kur'an'da detaylı olarak anlatıyor müminlerin özelliklerini, karakterlerini. Bunların çünkü bize rehber özelliği var. Ya bizim bu özelliklere göre yaşamamız lazım. Bu özellikleri kendimizde oturtmamız lazım. Değil mi? Kur'an'da bu amaçla Allah bildiriyor müminlerin karakterlerini, özelliklerini. Dün de hocamız önemli bir konu da söyledi. Şeytan insanları Kur'an'dan uzak tutmaya çalışıyor dedi. Sinsi yöntemlerle, çeşitli işte hurafelerle, batıl inançlarla Kur'an'dan uzak tutmaya çalışıyor dedi insanları. O yüzden Kur'an'ı sürekli müminlerin okuması lazım. Hiç uzak kalmamaları lazım ve Kur'an'da anlatılan mümin özelliklerinde, karakterlerinde hemen kendilerini bu şekilde bürümeleri lazım. Mesela bir özellik adaletli olmaları. Müminlerin çok adaletli olması gerekiyor. Allah bakın Nisa suresinin 135. ayetinde şöyle bildiriyor. Şeytandan Allah'a sınırım. Ey iman edenler! Kendiniz, anne babanız ve yakınlarınız aleyhine bile olsa Allah için şahitler olarak adaleti ayakta tutun. Onlar ister zengin olsun, ister fakir olsun. Çünkü Allah onlara daha yakındır. Öyleyse adaletten dönüp hevalarınıza uymayın. Eğer dilinizi eğip büker, sözü geveler ya da yüz çevirirseniz şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberi olandır. Bakın müminin dikkat etmesi gereken birçok nokta ayette belirtiliyor. Öncelikle insanın kendi o durum aleyhine bile olsa adaleti sağlaması gerekiyor. Adaletten yana olması gerekiyor. Ve şöyle de olabiliyor. Nefsi insanın adaletli olmayan bir durumu da isteyebilir. Yani iki durum vardır. İnsanın nefsi adaletsiz olan durumu ister. İşte burada nefsine kapılmadan, hevasına kapılmadan adaletli olanı seçmesi lazım. Niçin? Çünkü Allah bu şekilde istiyor. Allah rızası için müminin bu şekilde davranması gerekiyor. Bakın diğer bir Allah'ın ayetlerde bildirdiği mümin özelliği alaycı olmaması müminlerin. Alay çünkü baktığımızda birçok insanda görebiliyoruz. Allah korusun, çok tehlikeli bir özellik aslında. Allah'ın çünkü yasakladığı bir durum. Hucurat suresinin 11. ayetinde Allah şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sınırım. Ey iman edenler! Bir kavim bir başka kavimle alay etmesin. Belki kendilerinden daha hayırlıdırlar. Kadınlar da kadınlarla alay etmesin. Belki kendilerinden daha hayırlıdırlar. Kendi nefislerinizi yadırgayıp küçük düşürmeyin ve birbirinize olmadık kötü lakaplarla çağırmayın, buyuruyor Allah. Müminin bunlardan da uzak durması gerekiyor. Alaycılık, değil mi? Mesela kötü lakap. Bunu da görebiliyoruz. Yani Kur'an'a göre yaşamayan insanlarda, tam olarak Kur'an'ı rehber edinmemiş insanlarda bu durum olabiliyor. Hemen tövbe edip, çünkü Allah'ın artık ayetini de hatırlattık inşallah. Hemen insanların bu durumda tövbe edip yüz çevirmeleri gerekiyor bu durumdan. Bakın bir başka müminlerin yine çok önemli bir özelliği alçak gönüllü olmaları. Kibirli olmamaları. Biraz önce de söyledin hocam, maşallah demesi mesela orada. Kendinden bilmemesi. Yani Allah çok güzel yarattı demek çünkü. Onu Allah yaratıyor. O durumu Allah yaratıyor. Eğer bir insan bilgili gibi gözüküyorsa o durumu Allah yaratıyor. Bu durumu yaratan Allah olduğunu bildiği için mümin, tüm kontrolün de Allah'ta olduğunu bildiği için zaten o yüzden kibirlenmiyor. Bu gerçeği biliyor. Bakın Allah Furkan suresinin 63. ayetinde şeytandan Allah'a sınırım. O Rahman olan Allah'ın kulları yeryüzü üzerinde alçak gönüllü olarak yürürler ve cahiller kendileriyle muhatap oldukları zaman selam derler. Şimdi Allah iki tane mümin özelliğini bildiriyor. Birincisi alçak gönüllü olarak yürümek, yeryüzünde bu şekilde davranmak, kibirlenmemek. İkincisi de cahiller muhatap olduğunda ne demesi gerektiğini, selam diyor mümin. Yani onların yaptığı, kullandığı o çirkin üslup gibi bir üslup kullanmıyor. Selam diyor, güzel bir şekilde öğüt veriyor ve diğer insanları tebliğ yapmaya devam ediyor. Bakın Lokman suresinin 18. ayeti, insanları yanağını çevirip büyüklenme ve böbürlenmiş olarak yeryüzünde yürüme. Çünkü Allah büyüklük taslayıp böbürleneni sevmez. Şimdi böbürlenmek de, enaniyet de Kur'an'a göre yaşamayan insanların çoğunluğunda görülen bir özellik. Bakın insanları yanağını çevirip büyüklenme. O insanlar mesela düşünelim şu an, fazla muhatap olmak istemezler değil mi insanlarla? Ya kim kendisine faydalıysa, kimden menfaati varsa onunla muhatap olur. Menfaati olmayan birisine mesela yanağını çevirir. Bu insanları düşündüğümüzde. Böbürlenmiş olarak yeryüzünde yürüme buyuruyor Allah. Müminin bu konulara çok dikkat etmesi gerekiyor. Birçok böyle Allah'ın uyarısı var. Mümin karakterlerini bildirmesi var, ayeti var. Bunlara göre müminin yaşaması gerekiyor inşallah.
İnşallah. Zaten Allah en güzel düzeni Kur'an'da bize bildiriyor. Bu Kur'an-ı Kerim Allah'ın bir mucizesi. Çünkü yıllar yılı, asırlardır inşallah Allah'ın bütün insanlara, yani ama gelmiş geçmiş ilk insan Hazreti Adem Aleyhisselam'dan, Hazreti Havva Anamız'dan günümüze kadar ki, yani her çağda, her yönetim şeklinde, her dilde, her ırktaki bütün insanların her durumunu kapsayan ve en mükemmel ve en güzel, en adaletli, en böyle neşeli, en mutlu düzenin Allah Kur'an'da İslam olduğunu bize söylüyor. Ve bütün insanlara da bunu gönderiyor. Hatta zaten tüm ortamı da, bütün insanları da, bütün dünyayı da, bütün bu ortamı da zaten Allah yaratıyor. Dolayısıyla en güzel düzenini de en doğrusunu Allah bilir. Müminlere tavsiye edilen inşallah, yani mümin olmak, Kur'an'ı yaşayıp ne oluyor o zaman insan? Mümin oluyor. Kur'an'ın ilkelerini kabul edip, değil mi? Allah'ın varlığına tam iman edip daha sonra mümin olunca Kur'an'daki ahlakla o ahlakı dünya hayatında yaşadıkça o insan en güzel bir hayatı yaşamış oluyor. Allah en güzel hayatın bize Kur'an'da olduğunu söylüyor inşallah. Ancak Kur'an'ı ilkelerle mümin olunmaya çalışılmakla ve müminlerle birlikte hareket etmekle ancak en güzel düzen olmuş oluyor. Zira insanlık tarihinde birçok kötü insan yaşadı. Mesela Mussolini olsun, mesela Hitler olsun, mesela komünist liderler Stalin, Lenin olsun, bunlar Mao olsun. Yani yüz milyonlarca insanı kestiler. Kan aktı geçtiğimiz yüzyılda. Bunların karakter özelliklerini incelediğimizde, yani hepsinin aynı karakterde olduğunu görüyoruz. Çok, bu acayip bir durum yani. Yani değişik tipler değil bunlar. Aynı. Mesela Allah Kur'an'da kibirli olmayın, böbürlenmeyin diyor. Bunların hepsinde muazzam derecede enaniyet var. Muazzam kibir var. Hatta kibirden böyle yani çatlayacak. Yani öyle kendisinin onuruna karşı bir hareket yapan birisi olduğuna, mesela Stalin kendi kongresinde onun egosunu tatmin edecek şekilde alkışlamayı ilk kesen birisi olduğunda öldürtüyor adam. Vahşiliğe bak yani. Ve diğer bu bütün liderlerde, yani milyonlarca insanın kanına akmasına vesile olmuş liderlerde hep Kur'an'da müminlere Allah'ın tavsiye ettiği kötü karakterlerin tamamının onlarda olduğunu görüyoruz. Demek ki hayatın tamamında Kur'an'ın dışında bir durum yok. Her şey Kur'an'ın içinde görülüyor ve inceleyebiliyoruz yani.
Allah'ın yardığı karakterler inşallah.
Evet, yani Kur'an-ı Kerim'de tarif edilen, tavsiye edilen, doğru ve yanlış olarak ortaya konan bütün gerçekler hayatta aynen bize Allah gösteriyor inşallah. Onun dışında bir yol yok. Şimdi müminlerden bahsettik çok güzel. Ve hocam da Kehf ehlinin Kehf suresinden inşallah maşallah kelimelerinden bahsetti. Allah bize Kehf suresinde bir Kehf ehlinden bahsediyor. Onların bir mücadelesinden, onların yaşamından bir kıssa bize aktarıyor inşallah. Anlatıyor, gösteriyor Kur'an'da. Ve Kehf suresi Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yaşadığı ahir zamana, yani bu zamana bakan ve işari manayla da birçok gerçeği, hakikati işaret eden birçok gerçek barındırıyor Kehf suresi. Şimdi hadislerle beraber onlardan birkaçını inşallah söyleyeceğim. Yani önümdeki bilgiden inşallah aktaracağım izleyicilerimize. Kehf ehli gençlerden oluşmakta. Değil mi? Daha genç bir orada bir grup. Sayılarını Allah biliyor. Dini rahat bir şekilde yaşayamadıkları yerden, yani zorla ne yapıyorlar? Ayrılmak durumunda kalıyorlar. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın cemaati de gençlerden oluşacak. Hadiste şöyle buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yardımcılarının çoğu gençlerden oluşacak. Aralarında az sayıda yaşlı olacak. Bu hadis iki yönden oluyor. Hem Hazreti Mehdi Aleyhisselam vazifeye başladığında, yani 1980'li yıllarda inşallah, çevresindeki gençler kendisiyle beraber zaten çok genç yaşta vazifeye başlıyorlar. İkinci manası olarak da yaşları ilerlemesine rağmen Hazreti Mehdi ve onun talebeleri her zaman için genç bir görünüme sahip oluyorlar. Mesela hadiste Hazreti Mehdi Aleyhisselam için ilerleyen yaşı da olsa her zaman 40 yaşı civarına gösterecektir diyor. Yani mesela 60, 70, 80 inşallah yaşında da geldiğinde Hazreti Mehdi Aleyhisselam yine 40 yaşı civarına gösterecek. Çok sağlıklı ve güçlü bir bünyesi olacak inşallah. Tabii bu imandan kaynaklanan, değil mi? Allah'ın göstermiş olduğu bir mucize inşallah.
İnşallah.
Kehf ehlinin sayısı azdır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın cemaati de az sayıda olacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la birlikte olan çok az insan olacaktır diye hadislerden aktarılıyor. Sayıları Bedir ashabının kadardır. Bedir ashabı ne kadar? 313 kişi kadar. Yine başka hadiste, onlardan her birisinin 40 insan kadar gücü vardır. Kalpleri demir gibidir. Öyle ki la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah her yerde yankılanacak ve duyulacaktır. Yani İslam'ı hakim eden bir grup olacak ama sayıları az olacak. Ama hakim etme gücü verecek Allah onlara. Bir kişi 40 kişiye bedel olacak, bir güce sahip olacak inşallah. Allah Kehf ehlinin kalbine sabır ve kararlılık rapt ediyor. Bunu ayetlerde görüyoruz. Onlara sabır veriyor Allah. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın cemaati de çok kararlı ve sabırlı bir cemaat olacak inşallah. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın hadiste şöyle buyuruyor. Elini yardımcılarının omzu ile göğsü arasında sürecek. Böylece onlar haklarında alınacak hiçbir hükümden çekinmeyecekler. Hiçbir karar onlara zor gelmeyecek. Yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a tam itaat eden, onun dersinden ders alan, onun muhabbetinden ders alan, onu yetiştirdiği talebelerinin hiçbir zaman bir güçlük karşısında yılmayacağını, son derece vakarlı, değil mi? Ve sabırlı bir karakter izleyeceğini görüyoruz inşallah. Kehf ehli yıllar yılı mağarada kalıyor. Hazreti Mehdi ve onun talebelerinin de inşallah mücadelesi uzun sürüyor. 40 yıl kadar ve bir mücadelesi oluyor İslam hakim olana kadar inşallah. Kehf ehlinden insanlar çekiniyorlar. Değil mi? Ondan çekiniyor yani. Oradaki halk Kehf ehlinden gördüğü zaman onlardan bir şüpheyle onlara karşı bir çekinme karakteri sergiliyorlar. Korkup çekiniyorlar. Korkup kaçardın buyuruyor Allah inşallah. Ayette geçen kelime korkup kaçardın diyor. Onları orada görsen diyor, değil mi inşallah. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın cemaatinden de insanlar uzak duracaktır. Bakın hadisi söylüyorum, bu Onların yaşantıları sadedir. Evleri sırtlarındadır. Eğer hazır olsalar tanınmazlar. Eğer kaybolsalar aranmazlar. Hasta olsalar kimse onların ziyaretine gelmez. Eğer evlenmek isterseler onlarla kimse evlenmez. Eğer ölseler cenazelerine kimse katılmaz. Onlar mallarını aralarında eşit olarak paylaşırlar. Bakın, onlar mallarını aralarında eşit olarak paylaşırlar ve birbirlerini kabirlerinde ziyaret ederler. Ayrı şehirlerde olsalar dahi istekleri hep aynıdır. İttihat-ı İslam. Allah'ı razı etmek inşallah. Bunun için canla başla tam bir kardeş olarak çalışan bir Hazreti Mehdi cemaatini inşallah anlatıyoruz. Kehf ehlinin de bu anlamda benzerlikleri var. Kehf ehli dönemin kralının karşısına çıkıp tebliğ yapıyor. Yani dönemin en ileri gelen kişisinin karşısına gidip tebliğ yapıyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın cemaati de dönemin önde gelenleri arasında iyi eğitimli kimseler olacak ve onlara tebliğ yapacaklardır. Hadiste Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yardımcıları asil ve eğitimli olacaklardır diye buyuruluyor. Yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam toplumun önde gelenlerine, yani Müslümanlarına değil sadece, yani sadece bilinen bir kesime değil, toplumun önde gelen gayrimüslimlerine, yani artık kimse, manken olabilir, devlet adamı olabilir, bürokrasiyle uğraşabilir, ondan sonra başka ülkelerin, başka ırkların, başka din mensupları olabilir, toplumun önde gelenlerine, bütün dünyada Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ve talebeleri direkt tebliğ yapacaklar. İnşallah. Hazreti Musa nasıl hemen Hazreti Firavun'un karşısına gidiyor? Firavun'un karşısına gidiyor. Nasıl Kehf ehli dönemin kralının karşısına gidiyor? Yani kendi çevresi veya onun ileri gelen değil. Oranın en ileri gelen kişisi kralın karşısına gidiyor. Ve Allah'ı anlatıyor.
Evet.
İnşallah. Bu Müslümanların inşallah hedefini de gösteren bir durum. Demek ki en yetkili kimse onunla Allah'ı anlatmak. İnşallah Allah'ın sünneti inşallah. Bunu yapıyor Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve talebeleri. Kehf ehli Allah'a şirk koşmadan iman ediyor. Bu az önce bahsettiğimiz konu. Hazreti Mehdi Aleyhisselam cemaati de yalnızca Kur'an'a ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an tefsirine uyacak. Onun hadislerine inşallah uyacak. Bakın hadiste şöyle buyuruluyor. İnsanlar Kur'an'ı kendi nefislerine göre yorumladıkları zaman Hazreti Mehdi Aleyhisselam onların düşüncelerini Kur'an'a doğru yönlendirip onu Kur'an'ın gerçeklerinin hizmetine sunacak. Sonra size kitap ve sünnetin nasıl unutulduğunu gösterecek ve onun canlı anlamlarını ihya edecek. Canlı anlamlarını ihya etmek ne demek? Dinin unutulan gerçek dinin, unutulan gerçek din. Demek ki Hazreti Mehdi Aleyhisselam döneminde gerçek din unutulup onun yerine hurafeler alacak. Hazreti Mehdi Aleyhisselam unutulan, Peygamber Efendimiz'in dönemindeki esas olan, sade olan, asıl olan dini hem yaşayacak, canlı anlamlarını ihya edecek ne demek? Yaşayacak, yaşayarak gösterecek demek insanlara. İnsanlara haliyle de tebliğ edeceğinden dolayı Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve talebeleri, yani yaşayarak haliyle gösteriyor. Dinin özünü gösteriyor, kendisinin yaşamıyla gösteriyor. İnsanlar da bundan etkilenerek inşallah dinin özünü benimseyecekler ve İslam'a girenlerin sayısı ahir zamanda çok hızlı bir şekilde artacak inşallah. Kehf ehlinin Kehf suresinde Allah'ın ahir zamanda bize gösterdiği, değil mi? Anlattığı Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve onun talebelerinin mücadelesi inşallah. Bu şekilde aktarılıyor.
Evet. Müminlerin özelliklerinden o zaman devam edelim hocam. Birkaç özelliğinden daha bahsetmek istiyorum. Biz, değil mi? Hem tarih bilgisi olarak müceddidlerin hayatı bize ulaşıyor bilgisi olarak. Hayatlarında ne kadar zorluklarla karşılaştıklarını, mücadele ettiklerini görüyoruz. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri mesela örneğin bir örnektir hayatı. Kur'an'da baktığımızda peygamberler de çeşitli zorluklarla karşılaşmışlar. İmtihan olmuşlar. Çünkü Allah'ın imtihanı, müminleri imtihanı bu şekilde oluyor dünyada. Değil mi? Bütün tebliğ yapmak isteyen elçiler, peygamberler ve müceddidler ve diğer müminler de hep zahiren tabii zorluklarla karşılaşıyorlar. Diğer insanlar uzun süre onlara inanmıyor. Çeşitli şekilde suçlamalar oluyor. Kur'an'da hep bunları görüyoruz. Dolayısıyla müminin böyle bir ortamla karşılaşacağı, zorlukla karşılaşacağı Allah'ın vaadi olmuş oluyor. Bakın Allah Bakara suresinin 155. ayetinde şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun biz sizi biraz korku, açlık ve bir parça mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Sabır gösterenleri müjdele buyuruyor Allah. Bakın andolsun diyor. Yani Allah'ın izniyle müminlerin başına bu imtihanlar gelecek.
Bir tekrar bir daha sıralar mısın ona inşallah? Biraz korku.
Biraz korku, açlık.
Aç kalacak, evet.
Bir parça mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle.
Yani ticaret yapıyor bugünümüzde herkes. Demek ki şirketleri batabilir veya çıkabilir. Artık Allah, değil mi? Evet. Malla da orada imtihan edecek inşallah, evet.
Eksiltmeye tabii Allah çeşitli vesileler kılıyor.
Evet.
Yani iflas olur, gelir mesela... Bir hırsız olur girer eşyalarını bir daha da bulamazsın.
Evet.
Yani hepsi aslında onu hani konusu gelmişken söylüyorum. Hepsi Allah'ın sınavıdır yani mesela öyle hani bir hırsız böyle bir şey yaptığı zaman onu hani hukuki olarak her şey yapılır o ayrı ama aslında bunun Allah'ın bir mallardan eksiltmesi olduğunu da bilerek ve sakin bir şekilde bunun yapılması çok önemli. O sınavı içerisinde sınav olduğunu bilerek bunun yapılması çok önemli. Yoksa olaylara kişilere benlik verip ondan sonra olumsuz şeyleri Allah hakkında zanlara kapılmak Müslümana yakışmaz inşallah.
Zaten bu gerçeğini, gerçekte olanı bilmeden tevekkül mümkün değil. Tevekkül edemez bir insan.
Batın
yani inşallah. Evet, bu kadar zorlukla karşılaşıp değil mi Allah rızasına amaç edinmezse eğer gerçeğini unutursa o zorluklara artık böyle kanarsa diyeyim dünya hayatının gerçeği gibi gözüken şeylere kanarsa o zaman zaten hem tevekkül edemez hem de Allah korusun yolundan döner. Allah çünkü onları da bildiriyor. Münafıklar zorlukla karşılaştıklarında hemen ayrılıyorlar, yılıyorlar ve vazgeçiyorlar. Bakın bu çok önemli. Ve Allah imtihanın bu şekilde olma sebebini de söylüyor. Bakın Ali İmran suresinin 142. ayetinde şeytandan Allah'a sınırım. Yoksa siz Allah içinizden mücadele edenleri belirtip ayırt etmeden ve sabredenleri de belirtip ayırt etmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Buyuruyor Allah. Demek ki değil mi? Allah'ın da bakın bildiriyor Allah. Cennete girmesi için bir insanın Allah'ın bu şekilde imtihan edip imtihan etmesi gerekiyor. Allah mücadele edip etmediklerine insanların değil mi? Karar verecek ahirette. Allah-u Alem. Bir de sabredip sabretmediğine. Yani Allah mücadele yapmak gereken bir ortam yaratıyor mesela. Ahir zamanda özellikle Müslüman ülkelere baktığımızda değil mi? Müslüman topluma ve genelde de toplumda bir zulüm olduğunu, adaletsizlik olduğunu görüyoruz. Birçok Müslüman kardeşimizin şehit olduğunu görüyoruz. Yani mücadele edilmesi gereken bir ortam yaratıyor Allah. İnsanları denemek için. İnsanların işte burada dünya hayatına aldanmayıp, dünya hayatına kanmayıp mücadele etmek. Mücadele etmeleri gerekiyor. Nasıl mücadele? Fikri mücadele. Ahir zamanın mücadele şekli fikri mücadele. Peygamberimiz bildiriyor. Hazreti Mehdi kimsenin burnu dahi kanamayacak onun zamanında diyor. Demek ki fikri mücadele olması gerekiyor. Zaten yeryüzünde topluma da baktığımızda ancak fikri mücadeleyle bu şekilde bir düzelme olabilir. Değil mi? İslam ahlakında geçiş olur inşallah. Ve sabredenleri de belirtip ayırt etmeden diyor Allah. Yani sabır gereken, gerçekten sabır gereken ama bir ortam yaratacak Allah demek ki. Değil mi? İnsan, yani çünkü baktığımızda hani münafıkların varlığından bahsediyoruz ayrı zamanda. Mesela münafık, mümin için sabır gösterebileceği bir konu olabilir. Çünkü münafık var gücüyle saldırıyor. Canına saldırıyor, malına saldırıyor müminin. İşte ticaretine saldırır, her şeyine saldırabilir münafık. Özel olarak çünkü bu konuda yaratılmış varlıklar yine Allah tarafından. Bakın müminlerin ama bunların hepsinin karşısında bu zorluk gibi gözüken olayların karşısında Ali İmran suresinin 173. ayeti şeytandan Allah'a sığınırım. Onlar kendilerine insanlar size karşı insanlar toplandılar. Artık onlardan korkun dedikleri halde İmanları artanlar, yani bir kısım insanlar geliyor, bakın insanlar sizin için toplandı, artık onlardan korkun diyorlar. Bu halde imanları artanlar ve Allah bize yeter, o ne güzel vekildir diyenlerdir buyuruyor. İşte biz tüm müceddidlere baktığımızda, peygamberlere baktığımızda hepsinin hayatında bunu görüyoruz. Hiçbir şekilde korkmadan, taviz vermeden, zaten Allah'tan başka kimseden korkmuyorlar. Değil mi? Mücadelelerine devam ediyorlar. Mesela Bediüzzaman Hazretlerine ne kadar baskı gelmiş, ne kadar zorluk gelmiş. Ama hiç Bediüzzaman Hazretleri taviz vermeden mücadelesine devam etmiş. İnşallah. Ki birçok peygamber de, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de önüne işkembe atıyorlar. Deve dikeni atıyorlar. Bakın ne zorluklar var. Münafıklar ayrılıyorlar. Yeni mescit açıyorlar mesela. Başka bir mescit.
Din adına yapıyorlar. O çok önemli.
Din adına yapıyorlar. Biz burada daha doğru uyguluyoruz diyorlar. Evet. Baskıların, zorluğun derecesine bakın. Ama peygamberimiz değil mi? Ahlakından, o güzel ahlakından, üstün ahlakından hiç taviz vermeden Kur'an ahlakını, Allah'ın emirlerini yaşamaya devam ediyor. Bizim için de en büyük örnek peygamberler. İnşallah müceddidler. Değil mi? Bu tarz güzel ahlak gösteren tüm müminler inşallah örnek.
Evet, evet, peygamberlerin hayatına zaten değil mi örnek almak gerekiyor hakikaten. Çok güzel bir şey söyledin. Çünkü Kur'an'da Allah, yani peygamber Allah'ın elçisi.
Evet.
Allah Müslüman olun diyor, bana iman edin, ben sizi imtihan edeceğim dünyada diyor. Bakın diyor inşallah insanların anlayacağı şekilde, bu da örnek diyor. Yani elçi onu temsil eden, örnek Müslüman yaşamını, hayatını temsil eden kişi, peygamberleri gönderiyorum size diyor Allah. Örnek olması gereken kişi peygamberler diyor. Peygamberlerin hayatına baktığımızda her zaman için bir zorlukları oluyor değil mi? Muhakkak bir çileleri oluyor, imtihanları oluyor, aç kalıyorlar, zulme maruz kalıyorlar, hapse düşüyorlar, deli deniliyor değil mi? İftiralar atılıyor.
Evet, büyücü deniyor.
Evet, kadınların kurduğu düzenler oluyor. Yani ondan i̇man sonra hapse atılıyor. Evet, iman etmeyen. Evet. Ve sonuçta peygamberlerin hayatının tamamına baktığımızda böyle yani böyle zevki sefa için değil, haşa. Tamamen Allah'ın dini için mücadele eden bir mücadele insanı olarak. Değil mi? İnşallah yaşadıklarını görüyoruz. Demek ki doğru yaşam, Allah'ın gönderdiği elçi bize bunu anlatıyor, bize bunu gösteriyor. Demek ki din bu şekilde yaşanması evet. gerekiyor.
Ya öyle Facebook başında hiç dine hiçbir hizmeti olmadan sadece böyle internetin başına geçip Facebook'un başına nerede Müslümanlarla ilgili bir şey varsa altına olur olmadık hakaretler, olur olmadık işte abuk subuk, ipsiz sapsız açıklamalar yapmakla Allah'ın rızasına ulaşılamıyor demek ki. Erdem Hocam sen okuduğun ayetlerden. Mücadele edilmesi gerekiyor. Gece gündüz hayatını mücadeleye vermesi gerekiyor. Mesela tüm hayatını mücadele vermiş Müslüman hocalarımıza olur olmadık mesela Facebook ortamında din adına hakaretler edildiğini görüyoruz. Bunu din adına yapıp biz en üstün takvaya sahip Müslümanlarız diyorlar. Yani biz en üst seviyedeki Müslümanlarız diyorlar. En takva biziz diyorlar. Bu kişiler dini kolaylaştırdı diye olur olmadık yani böyle ipsiz sapsız hiç bir Müslümanı kesinlikle ağzına alamayacağı hakaretleri karşı tarafa savuruyorlar ve bunu da diyorlar ki biz en üstün takvaya sahibiz o yüzden. Bakın Allah ayette Müslümanların öyle bir karakteri olduğunu bildirmiyor. Müşriklerin öyle bir karakteri olduğunu bildiriyor. Âl-i İmrân suresi 186. ayette şirk koşmakta olanlardan elbette çok eziyet verici sözler işiteceksiniz. Eğer sabreder ve sakınırsanız bu emirlere olan azimdendir buyuruyor Allah. Demek ki birisi İslam adına Müslümanlara eziyet verici sözler sarf ediyorsa müşrik olma ihtimali çok yüksek. Çünkü müşrikleri, müşrik karakterini çoğu insan bilmiyor müşriğin ne olduğunu. Müşrik çok fazla ibadet eden, mesela namaz kılan, onun haricinde çok fazla ibadet eden, dine karşı çok hassas olduğunu iddia eden, fakat etrafındaki kişiler olabilir, işte veyahut da geçmişte yaşadığını düşündüğü kişiler olabilir vesaire ve dünyadaki pek çok şeyi Allah'a ortak koşan, Kur'an hükmü yerine tanınmadık kişilerin olmayan rivayetlerini Kur'an ayetlerinden üstün tutup onları Allah'a aşağı üstün tutan kişilerden bahsediyoruz. Müşrik karakteri. Müşrik karakteri peygamberimize karşı da sallallahu aleyhi ve sellem çok mücadele etmiştir. Mesela peygamberimiz geldiği zaman sallallahu aleyhi ve sellem dini kolaylaştırmakla suçlamıştır peygamberimize müşrikler. Hatta kendileri de mescit kurdular. Peygamberimizi aşağı davet ettiler mescide. Biz burada daha işte fazla ibadet ediyoruz diye. Hatta Allah ayetlerde müşriklerin kendi ağzından söyledikleri şeyler var. Biz gece gündüz bunlara bel büküp eğiliyoruz. Yani sürekli ibadet ettikleri geçiyor Kur'an'da. Gece gündüz sürekli ibadet ediyoruz diyor. Ahirete gittiklerinde de diyorlar ki Rabbimize andolsun biz müşriklerden değildik. Orada farkına varıyorlar. Rabbimize diyorlar mesela. Küfür Rabbimize demiyor. Mesela inkar edenler, cehennemdeki inkar edenler Rabbinize diyor. Mesela melekleri. Rabbinize bizim için dua edin diyor. Ama müşrikler Rabbimize andolsun biz müşriklerden değildik diyorlar. Müşrik Allah'ı inkar etmez. Allah'ın varlığını kabul eder. Fakat Allah'a ortak koşar. Dini zorlaştırmak için elinden geleni yapar. Dinin zorlaşınca daha iyi yaşanacağını iddia eder. Hatta bu karakterin ehli kitaptaki hali var, versiyonu var. Onlar da Allah ruhbanlığı uydurdular, türettiler. Ve buna da Allah'a yakınlaşmak için yaptılar bunu diyor Allah ayette. Buna da gerektiği gibi uymadılar. Demek ki müşrik karakteri Allah'a yakınlaşmak için dini zorlaştırdıkça zorlaştırıyor. Fakat, yani sözde tabii, buna kendisi de uymuyor. İnsanlar da uyamadığı için insanların da dinden çıkmasına neden oluyorlar. Allah her dönemde bu müşrik karakterinin bozduğu, Allah'ın dilemesiyle tabii Allah'ın iradesi dışında bir şey olmaz. Müşriklerin düzeltilmesi için elçilerini gönderiyor. Elçiler de geldikleri her dönemde müşrikler tarafından dini kolaylaştırmakla suçlanmıştır bu yüzden. Yani bu Allah'ın sünnetidir. Her zaman böyledir. Hazreti Mehdi'de de bunu yaşayacağımızı hadislerden ve Allah'ın sünneti gereği Kur'an'dan anlıyoruz net bir şekilde. Hazreti Mehdi geldiğinde inşallah insanlar Hazreti Mehdi'nin mesela İstanbul'daki o cahil alim dinsizlikle suçlayacak Hazreti Mehdi'yi. Bu adam dinimizi değiştirmeye çalışıyor diyecek Hazreti Mehdi ile ilgili. Bunu hadislerden biliyoruz inşallah. Dolayısıyla o karakterin de bir müşrik karakteri olduğunu anlayabiliyoruz. Bizim bir konuda hüküm verirken mutlaka hadislere ve Kur'an'a bakmamız gerekiyor. Kendi kafamıza göre hareket edersek olmaz. Bu arada bizim A9 TV Sohbet Twitter adresimiz var. Oradan da bize kardeşlerimiz soruları olabilir veyahut da merak ettikleri konular olabilir. Onu da tanıtalım. Bize oradan yazabilirler inşallah. Burada hem cevaplarız. Evet, ekranda görüyorsun da.
A9 TV Sohbet adresi.
A9 TV Sohbet Twitter adresinden yazabilirler kardeşlerimiz.
Dini kolaylaştırmak, yani zaten din zaten belli inşallah. Elçilerin yaptığı sadece dini aslında döndürmek oluyor. Yani din Allah katında din İslam'dır diye buyuruyor Rabbimiz ayette, şeytan Allah sanırım. Elçiler dinin asıl olanını insanlara gösteriyorlar. Demek ki müşrikler dinimizi kolaylaştırıyorsunuz dediklerine göre, demek ki müşriklerin yaşamak istedikleri ve anladıkları ve anlattıkları din anlayışı aslından uzaklaşmış ve yaşanamaz derecede zorluklar, hurafelerle katılmış bir din haline almış. Halbuki dinin aslı son derece sade, yaşanılabilir, kolay inşallah, normal, makul olanı zaten. Nasıl mıknatıs farklı kutuplarda olursa birbirini çekmesi gayet doğal. Onu ayırmak nasıl zor olur? Yani zor olan onu ayırmaktır. Dinle insan da, insanın ruhu da inşallah böyle birbirinden ayrılmaz yani. Çünkü Allah ayette kalpler yalnızca Allah'ın zikriyle mutmain olur diyor. Demek ki Allah'ı anmakla o zaman o ruh tatmin oluyor. Başka türlü tatmin olamıyor. Onun dışında mesela hocamız onu birkaç gündür röportajlarda da söyledi. Mesela röportajın aslında Kur'an ayetleri okunurken bayan kardeşlerimizin başının kapalı olması gibi. Bu neden başı kapalı değil, böyle olması uygun değil aslında gibi mesaj geliyor. Veya Kur'an-ı Kerim'in bulunduğu odada ayaklarını uzatıp yatırmak doğru mu gibi mesajlar geliyor. İşte bunlar hep o hurafelerin bir sonucu.
Sonu da yok.
Evet, dini zorlaştırma denilen konu bu işte. Böyle zor ve yaşanılmaz hale geliyor. Şimdi bunun sonucunda insanlar bu sefer Kur'an'ı dışlamış oluyorlar. Yani bunun gittiği yer Kur'an'ı dışlamak olmuş oluyor. Haşa. Halbuki Kur'an'ı içeri alıp Allah'ın yasaklamadığı bir şey okuyacaksın, anlamaya çalışacaksın. Kur'an senin hayatının vazgeçilmez bir parçası olacak. sürekli yanında olacak ve sürekli açacak okuyacaksın. Sürekli açacak okuyacaksın. Kur'an'la son derece içli dışlı olacaksın. Çünkü Allah sana ayetlerini Kur'an'da bildiriyor. Allah'ın sözü onlar. Yani Allah sana emrediyor. Allah sana tavsiyede bulunuyor. Yani iyi ve doğruyu gösteriyor. Mutluluğun anahtarını veriyor. Sonsuz hayatının cennet olması için ne yapman gerektiğini, yani en güzel hayatın, en doğru hayatın ve en kaliteli ve mükemmel hayatın nasıl yaşanacağını Allah Kur'an-ı Kerim'de sana bildiriyor. Böyle bir kitap dışlanır mı yani? Bu zaten senin dünyada okuduğun, en çok okuduğun kitap olması lazım zaten. Çünkü dünyaya gönderiliş amacın ve o amacına uygun nasıl hareket edilir? Yazan kitap o. Allah'ın katına indirilmiş değil mi? Allah'ın kelamı. Dolayısıyla en çok yanında bulundurman gereken ve okuman kitap da olmuş oluyor inşallah.
Şeytanın bir taktiği aslında burada söz konusu. Allah bizi uyarmış. Kur'an'ı okuyunca tabii biz bu taktiği görebiliyoruz, şeytanın taktiğini. Şeytan da sizi Allah'ın adıyla aldatmasın buyuruyor ayette Allah. Bakın, şeytan bir Müslümana gelip de sen Kur'an okuma dediği zaman bir Müslüman bunu kale almaz. Yani Kur'an niye okumayayım der, okurum der. Ama şöyle derse, yani sen Kur'an okuyacaksın ama bir kere üstün kıyafetin uymuyor. Abdestini aldın mı, o da abdestini de alman gerekiyor. Odada ayağın üst üste atılımı değil mi, o da şey değil. Şu, bu derken 8000 tane detay sunuyor şeytan. Şu tamam mı, bu tamam mı, şu tamam mı, bu tamam mı? Bunlar tamamsa eğer okuyabilirsin. Yoksa bu dine aykırı olur. Allah'ın rızasına uymaz dediği zaman bir kısım Müslümanlar buna kanabiliyor. Şimdi o şeytanın sunduğu şeylere Müslümanın şunu diyebilmesi lazım. Allah benden böyle bir şey istemiyor ki. Yani sen neden bahsediyorsun diyebilmesi lazım. Allah bana nasıl Kur'an okuyabileceğimi, bunun şartlarını bildirmiş. Ben ona uyuyorum. Ona uyarak da okuyorum. Dolayısıyla seni kale almıyorum diyebilmesi gerekiyor. Bunu demesi için ne yapması gerekiyor? Yine Kur'an okuması gerekiyor. Çünkü biz Kur'an'dan anlıyoruz. Her türlü Allah'ın bize bildirdiği. Mesela Allah yan yatarken de Allah'ı anabilirsiniz. Ayaktayken de, otururken de. Her türlü Allah'ı anabilirsiniz buyuruyor inşallah. Bakın yan yatarken Allah'ı zikrederler buyuruyor Allah. Detay vermiş ayette. Dolayısıyla biz yan yatarken şeytan dese ki sen yan yatıyorsun, yattığın yerden hiç Allah zikredilir mi dese sen neden bahsediyorsun? Yani Allah ayette yan yatarken zikrederler diyor deyip şeytanı susturabilmek çok önemli. Veyahut da şeytan kılığına girmiş insanları susturabilmek çok önemli. Çünkü ahir zamanda peygamberimiz 70 bin tane işte başında sarık olan, üstünde cübbesi olan, kafasını kazıtmış, insan kılığına girmiş şeytanın olacağını bildiriyor. Bizim o şeytanlara kanmamamız için Kur'an'ı çok iyi bilmemiz gerekiyor. Peygamberimizin hadislerini çok iyi bilmemiz gerekiyor inşallah.
Evet, kısa bir aramız var hocam. Sonra devam edelim inşallah.
İnşallah.
Evet, sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Hocam müminlerin ahlakından bahsedelim. Bahsediyorduk zaten, devam edelim. Şimdi müminlere baktığımızda, hem Kur'an'daki tariflere baktığımızda hem de daha önce yaşayan müminlere, müminlerin gerçekten iyi insanlar olduklarını görüyoruz. Ama gerçekten iyilik sahibi olduklarını görüyoruz. Çünkü çoğu insandaki iyilik kavramı ya da iyi kavramı Kur'an'da istenilen, Allah'ın istediği iyilik kavramı olmamış oluyor aslında. Allah bize Bakara suresinin 177. ayetinde bildiriyor iyilik kavramını. Şeytandan Allah'a sınırım. Yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz iyilik değildir. Ama iyilik Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman eden, malı olan sevgisine rağmen onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, isteyip dilenene ve kölelere veren, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren, ahitleştiklerinde ahitlerine vefa gösterenler ile zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşte bunlar doğru olanlardır ve muttaki olanlar da bunlardır buyuruyor Allah. Bakın, öncelikle tabii ki Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman eden. Sonra malı olan sevgisine rağmen, çünkü bu da dünya hayatının bir imtihanı aslında. İmtihan gereği Allah mala karşı bir sevgi veriyor. Hatta Hazreti Süleyman'da da bu var. Ancak Allah'ı zikretmekten dolayı bu sevgiyi tercih ettiğini bildiriyor Hazreti Süleyman ayetlerde.
Bunu mesela yapmadıkları için bugün insanlar ekonomik kriz oldu. Evet. Allah malı bak tek tek de söylüyor. Onlara verin diyor Allah. Evet. Zaten mal zaten Allah'ın yani bize zengin olan bir kimseye Allah daha çok malı onda yaratıyor. Neden? Hı-hı. Daha çok onu alıp ayete uygun bir şekilde vermesi için. İslam'ın uğrunda, Allah'ın tebliğinde harcaması için. Bunu yapmıyor insanlar. Cimrilik yapıyorlar.
Evet, yığdıkça yığıyor.
Dünyanın birçok ülkesinde ne kadar zengin olursa olsun, ne kadar soylu olursa olsun, ne kadar büyük saraylar olursa olsun. Şimdi ne oldu? Allah bu ayetin yapmadıkları, bu hükmü yerine getirmedikleri için insanlara kriz yaratıyor Allah şu an. Onu da şu an çözemiyorlar mesela. Bayağı ciddi bir duruma şu an gidiyorlar. Tek çözümü var. Tam bir imanla Allah rızası için değil mi? Bu dünya hayatını, yani bu uğurda yaşamak için malını ve canını harcamak. Bu konu bu inşallah.
Evet inşallah. Yani malı olan sevgisi var ama ona rağmen, çünkü asıl ecir kazandıran belki de o Allah-u Alem. Ona rağmen, o sevgiye rağmen onu başkalarına verme, ihtiyaç içinde olana verme, Müslümanlara verme, yetimlere, yoksullara Allah sayıyor. Daha sonra ibadetler tabii, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren, ahitlerine vefa gösterenler ile hastalıkla ve savaşın kızıştığı zamanlarda sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. Şimdi günümüze bu ayeti günümüz için bakacak olursak da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bildirmesiyle ahir zamanda yaşadığımız dönemde fikri mücadele olacak. Dolayısıyla değil mi? Fikri mücadelenin de kızıştığı zamanlar oluyor. Çünkü karşı fikir de mesela hararetli bir şey iddia ediyor.
Sahtekarlık yapıyor.
Onun da kızıştığı zaman oluyor. Bu zamanlarda sabredenlerin tutum ve davranışları.
Evet, bir de ahir zamanda zaten çok büyük fitneler zaten fikri olarak geliyor.
Evet.
Sonra fiiliyata dökülüyor. Mesela Darwinizm fikri bir mücadele adamı. Yani bir fikir zaten. Yani silahla saldırmıyor ki sana. Fikir söylüyor. Canlılar tesadüfen oldu diyor. Bak diyor, milyonlarca yılda da olabilir diyor. Bak işte mutasyonlar da hani bunlara yol açabilir diyor. Düşün diyor, 100 milyonlarca yıl geçecek. Hayal et, belki olur diyor. Bu telkin tüm dünyada propaganda edilince oradan ne çıktı? Faşizm ve komünizm çıktı. Pratiğe uygulandı bunlar. Daha sonra da bu bir kıyı makinesi haline dönüşüp insanların, 100 milyonlarca insanın ölümüne, yani şeytanın bir enstrüman olarak kullandığı, insanları zulüm ve işkence için, katliam için kullandığı bir enstrüman haline dönüştü. Ama nasıl çıktı bu? Fikirle çıktı. Yani mesela komünizm bir yerde direkt vahşet yanmıyor. Önce fikri adam mücadele yapıyor. Değil mi? Yani bir propagandayla kitle topluyor kendisine. Çabası esnasında ve sürekli bu işi yaparken sürekli propaganda yapıyor. Yani fikrini kendisine bir kitle oluşturmaya çalışıyor. Biraz sonra belki bu konuya da gireriz. Bu düşünce akımlarıyla şekillenen komünizm, faşizm gibi düşünce akımlarıyla mücadele de, tabi bunlara bağlantılı olarak terörizmle mücadele de nasıl olması gerekiyor o zaman? Fikri mücadele olması gerekiyor. Fikrin karşısında Allah'ın dosdoğru dinini en güzel bir biçimde anlatmak gerekiyor. Bu fikri söylemek gerekiyor. Bu da bugünümüzün dediğin gibi en önemli şeyi inşallah. En
evet.
Önemli farz, evet.
Ve Allah imtihan amacıyla tabii ki değil mi, çeşitli görüntüler yaratıyor insana dünya hayatında. Ticaret, alışveriş, Allah sayıyor onları da bir başka ayetinde. Ama en önemlisi mümin bunlarla tabii ki ilgileniyor. Değil mi? Ticaretle ilgileniyor, tahsilini yapıyor. Ancak en önemlisi Allah'ı zikretmekten alıkoymuyor hiçbir zaman mümini. Allah Nur suresinin 37. ayetinde bildiriyor. Şeytandan Allah'a sınırım. Öyle adamlar ki, yani Allah müminleri tarif ediyor. Ne ticaret, ne alışveriş onları Allah'ı zikretmekten, dosdoğru namazı kılmaktan ve zekatı vermekten tutkuya kaptırıp alıkoymaz. Onlar kalplerin ve gözlerin inkılaba uğrayacağı, dehşetten allak bullak olacağı günden korkarlar buyuruyor Allah. Yani Müslüman çeşitli ortamlarla karşılaşıyor hayatı boyunca, imtihanı gereği zaten. Bu ortamların hiçbirinde zorlukla karşılaşıyor, korkmuyor. Değil mi? Başka şeytan da böyle hani toz pembe gösteriyor. Şeytanın da o Allah'ın dilemesiyle o etkisi de var. Değil mi? Başka bir ortamla karşılaşıyor. Mesela eğlenceyle karşılaşıyor. Ticaretle karşılaşıyor. ona yine ibadetlerini aksatmıyor hiçbir şekilde. Değil mi? Hep haramlar helaller doğrultusunda gerçekleştiriyor. Çünkü bir başka karaktere baktığımızda biz münafık karakterine de eğlence ticaret gördükleri zaman hemen ona sökün ettiler ve seni ayakta bıraktılar buyuruyor. Şeytandan Allah'a sınırım. Peygamberin yanından ayrılıyorlar yani. Müminlerin yanından ayrılıyorlar eğlence ticaret gördükleri zaman.
Tabii müminler boş bir şeyle karşılaştıklarında ondan onurla vazgeçenlerdir diyor değil mi? Evet. Yani boş bir şey bile yapmıyor. Hı-hı. Sadece Allah için çalışıyor. Mümin dünyada ehli dünyayla birlikte bir hayat yaşıyor. Onların yaşadığı hayat nasılsa mümin de aynı şeyleri görüyor. Ama ehli dünya yani işte tam iman etmemiş veya imanı zayıf olan, kalbinde hastalık olan bir kesim ve bütün diğer insanlar mesela ticaret hanesi battığı zaman veya yandığı zaman veya büyük bir hırsızlık olayı olduğu zaman o bir anda isyan edip derbeder olabiliyor ehli dünya. Ama mümin böyle yapmıyor. Bu Rabbimin katından bir hayırla olmuş, hikmet doğmuş bir şeydir diyor. Akılcı olarak en güzel önlemleri alıyor tabii ki. Ama bu olay onu psikolojisinde bir hüzün meydana getirmiyor. Bu Allah'tan bir imtihandır diyor. Hayırdır karşılıyor. Devam ediyor inşallah. Vefat oluyor, kendisi oluyor veya bir annesi, kendi çocuğu veya arkadaşları vefat edebiliyor. Mümin bunu tevekkülle karşılıyor. Ama ehli dünyada bu olduğu zaman isyan edebiliyor, tevekkül edebiliyor. Bunun olmamasını için yani Allah'a karşı her zaman için muazzam tevekkülünü hep korumasının sebebi Allah'ı her zaman düşünmesi, her şeyin Allah'tan olduğunu bilmesi ve her zaman her şeyi Allah'a iletmesi inşallah. Onun için dünyada olan ve Allah'a iman etmeyen kimselerin yıkımına, psikolojik olarak yıkımına sebep olan bu hadiseler mümine hiçbir zarar veremiyor. İnşallah.
İnşallah.
Tabii burada Allah rızası için her şeyi düşünmek çok önemli. Mesela birisini severken Allah rızası için severse bir kişi vefat ettiği zaman herhangi bir üzüntü yaşamaz.
Evet.
Mesela ben karşımdaki kişiyi Allah rızası için seviyorum. Vefat ettiği zaman niye üzüleyim? Zaten ahire çok yakın. Her an zaten ben de öleceğim. Ben de vefat edeceğim. İkimiz de inşallah cennette yaratılmışsak zaten sonsuza kadar birlikteyiz. Sonsuz hayatta birlikteyiz. 3-5 sene görmeyince ne oluyor ki? Mesela birisi oluyor, çocuğu gidiyor 10 sene gelmiyor yurt dışına. Önemli bir şey değil ki. Yani 3-5 sene görmemiş oluyorsun. 10 sene görmemiş oluyorsun. Sonra sonsuza kadar berabersin. İkimizden birisi Allah korusun cehenneme gidecekse zaten ona sevgi duyulacak bir şey olmamış oluyor. Veyahut da onun bana sevgi duyacağı bir şey olmuş olmuyor. Dolayısıyla bu mantıkla bakıldığı zaman tam saf Allah rızası için düşünüldüğü zaman Allah zaten bu duyguyu yaratıyor. Şimdi bunun karşısında işte ama öyle olmuyor diyorsa birisi ama işte öyle insan hissedemiyor, öyle demeyle olmuyor diyorsa zaten demeyle olmaz. Allah'a bir insan kendini teslim eder. Allah zaten onun içinde o tevekkülü ayrıyeten yaratır. Yani insan kendi çabasıyla da böyle bir şeye kavuşamaz zaten inşallah. Yine biz Kur'an'a baktığımız zaman görebiliyoruz bunu. Yani şirk koşmamayı, her şeyi Allah rızası için yapmayı. Mesela Hazreti Meryem'in annesi, Hazreti Meryem'i doğurduğu zaman Allah'ım sana adıyorum diyor çocuğumu. Şeytandan ilişkisi kesilmiş olarak, işte şeytandan sana sığındırarak sana adıyorum diyor çocuğumu ve neslini. İşte mesela çocuğa bir insanın çocuğuna bakması gereken mantık budur. Ben yaptım, benim çocuğum, bana ait, benim eserim haşa, benim bir parçam. O mantıkla bakarsa olmaz. Allah seni vesile ederek yaratıyor. Allah yaratıyor çocuğu. Bütün çocukları zaten Allah yaratıyor. O kişiyi, annesini babasını vesile ediyor sadece. Vesiledir. O çocuğu böyle Allah'tan haşa bağımsız bir şekilde kendisine ait gibi düşünmesi, o şekilde mesela çocuklarını şirk koşarlar diyor Allah ayette. Şirk koşacak derecede Allah'tan bağımsız olduğunu düşünmesi yanlış bir tavır olur. Ama Hazreti Meryem'in annesi gibi takva bir şekilde, mümin bir karakterde Allah'ım sana adıyorum derse, bugün Hazreti Meryem bu dua sonucunda Allah bu duaya binaen, duayı da ettiren Allah, alemlerin kadınlarının üstün kıldığı bir insan yaratıyor bu duayla. Çocuğu peygamber oluyor Hazreti İsa, Hazreti Meryem'in oğlu. Hem babasız dünyaya geliyor hem de peygamber oluyor. Bir de ahir zamanda Allah onu tekrar dünyaya, yeryüzüne gönderiyor. Bakın böyle samimi bir duada neler oluyor. Demek ki bütün Müslümanların üzerinde ki bir farzdır bu. Hani çocuğu olduğu zaman bunu çocuğunu Allah'a adaması, Allah'a teslim etmesi, şeytandan uzak durması için Allah'a dua etmesi, şeytanın terkilerinden uzak durması için Allah'a dua etmesi Müslümanlar üzerinde de farz. Bunu nereden öğreniyoruz? Kur'an'dan öğreniyoruz. Kur'an'ı okumamız gerekiyor. Ben şimdi yine bu müşrik karakterinin uydurduğu konulardan bir tanesi ehli kitap düşmanlığı. Cahiliğinden yapanları tenzih ederiz. Yani Allah'ın ehli kitaba karşı Müslümanların düşman olması gerektiğini emrettiğini iddia ediyorlar. Kesinlikle dost olunamaz, görüşülmez, muhatap dahi olmaz, hatta nefret edilir. Hatta daha da ilerisi var. O artık böyle tamamen insanlıktan çıkmış, Müslümanlıktan çıkmış karakterin iddiaları. Onunla ilgili bir sunum var. Onu gösterelim şimdi ayetlerle. Kur'an'da ehli kitap. İnşallah. Şeytan Allah'a sınırım. Onların hepsi bir değildir diyor Allah ayette. Kitap ehlinden bir topluluk vardır ki gece vaktinde ayakta durup Allah'ın ayetlerini okuyarak secdeye kapanırlar. Ali İmran suresi 113 ile 115. ayetler arası. Bakın hepsi bir değil diyor Allah ayette. Şimdi biz Facebook'ta olsun, işte Twitter'da olsun, internet paylaşım sitelerinde mesela ehli kitapla ilgili bir şey oluyor. Bir Müslüman alimlerden, hocalarımızdan birisinin işte ehli kitapla ilgili, ehli kitaba karşı işte Allah'ın dinini tebliğ ettiği görüşmesi oluyor. Veyahut da işte o ehli kitaba karşı şefkatli açıklamalarının olduğu bir paylaşım oluyor. Altına bir bakıyoruz. Nefret söylemleri, işte hakaretler, ondan sonra bir de bunları yaparken öyle şey olur mu? Bakın hemen ya, otomatiğe bağlamışlar böyle kendilerini. Öyle bir şey gördükleri zaman hemen ehli kitabı dost edinmeyin ayetini hemen altına koyup Müslümanlar ehli kitabı dost edinmez, düşmandır şeklinde açıklamalar yapıyorlar. Ya, otomatiğe bağlamışlar. Hiçbir şekilde yani o ayetin üzerinde ayetin manası nedir hiç düşünme gibi bir şey yok. Biz o ayetin manasını da şimdi açıklayacağız. Eğer cahilinden yapanlar varsa bunu inşallah görünce zaten anlayacaklar. Bakın Allah'a ait onların hepsi bir değildir buyuruyor. Bir kısmının gece vakti kalkıp Allah'ın ayetlerini okuyarak secdeye kapandığını Allah bildiriyor. Demek ki böyle bir güruh var. Demek ki hepsi aynı değil. Bazı müşrik karakterinin iddia ettiği gibi. Yine Âl-i İmrân suresi 199. ayette kitap ehlinden Allah'a size indirilene ve kendilerine indirilene Allah'a derin saygı gösterenler olarak inananlar vardır. Böyle bir güruhat şimdi de yaşıyor, şu anda yaşıyor. Gerçekten Kur'an'ı kabul ediyorlar, peygamberimizi kabul ediyorlar, peygamber olduğunu. Fakat mesela Musevi ise Tevrat'ı korumakla yükümlü olduğunu düşünüyor. O yüzden Kur'an'ı kabul etse de Musevi olarak hayatına devam ediyor. Ve Allah ayette bildirmiş bakın böyle bir topluluk olduğunu. Şu anda yaşıyor bu topluluk. İman edenlere sevgi bakımından en yakın olarak Hristiyanlarız diyenleri bulursun. Yine Hristiyanların Müslümanlara çok yakın olduğunu bildiriyor. Hristiyanların daha çok Müslümanlara yakın olduğunu, daha çok sevdiğini bildiriyor inşallah ayette. Dolayısıyla görüşülmez, edilmez, düşman olunur, dost olunmaz gibi açıklamalar havada kalıyor. Yani hiçbir Kur'an'la bağdaşır bir tarafı yok. Kitap ehliyle en güzel olan bir tarzın dışında mücadele etmeyin ve deyin ki, bakın bir şey dememiz için görüşmemiz gerekiyor. Yani telepati yoluyla böyle bir şey yapılamayacağına göre oturacaksın, karşına alacaksın. Ve şöyle deyin diyor Allah. Bize ve size indirene iman ettik. Bizim ilahımız da sizin ilahınız da birdir ve biz ona teslim olmuşuz. Ankebut suresi 46. ayette. Bunu dememiz için görüşmemiz gerekiyor. De ki ey kitap ehli bizimle sizin aranızda müşterek bir kelimeye gelin. Bakın yine bunu dememiz için yani tek bir Allah'a tevhid inancına gelin dememiz için yine görüşmemiz gerekiyor. Allah'tan başkasına kulluk etmeyelim. Ona hiçbir şeye ortak koşmayalım. Ve Allah'a bırakıp bir kısmımız Rabler edinmeyelim. Âl-i İmran suresi 64. ayette Allah yine emrediyor. Bakın yine kitap ehliyle çok daha samimi olmamız gerektiğini Allah bildiriyor. Kendilerine kitap verilenlerin yemeği size helal, sizin de yemeğiniz onlara helaldir. Yani onlara yemeğe gideceksiniz diyor Allah. Onlar da size yemeğe gelecekler. Bağlantınızı koparmayacaksınız diyor Allah ayette. Tıpkı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı gibi. Geliyor ehli kitaptan birisi. Hemen cübbesini seriyor. Buyurun üzerine oturun diyor. Mesela yemeğe davet ediyor. Yemek yiyorlar. Yemekte Peygamberimiz tek bir Allah inancına davet ediyor. Peygamberimiz ve sahabeler onların yemeklerine gidiyorlar. İnşallah Allah bu şekilde emretmiş çünkü. Onun dışında hiçbir Müslüman kendi hevasına göre hareket etmez. Allah'ın ayetlerine göre hareket eder. kendilerine kitap verilenlerden özgür ve iffetli kadınlar da namuslu, fuhuşta bulunmayan ve gizlice dostlar edinmemişler olarak size helal kılındı. Bakın, el kitabın hanımlarıyla da evlenebilirsiniz diyor Allah ayette. Şimdi el kitabın hanımlarıyla evlenince o senin evlendik ama dost değiliz mi diyeceğiz. Yani bizim hiç alakamız yok birbirimize. Evlendik ama yani tiksiniyorum, nefret ediyorum mu diyeceğiz. Nasıl bir mantık?
Ya da görüşmeyecek misin?
Yani evlendik ama görüşmüyoruz birbirimizle. Hiçbir şekilde. Aynı sofraya oturmuyoruz.
Bir sen daha önce anlatmıştın. Yani aynı insan böyle bir vakayla karşılaştığında mesela kendi evet. oğlu veya kızı bir ehli kitaptan yani Müslüman olmayan birisiyle evlenme olayına girdiğinde tavır tamamen değişiyor.
Tamamen Kur'ani oluyor.
Değil evet. mi? Yani ama tabii Allah rızasını Allah-u Alem gözetmeden samimiyetsiz bir üstlük
evet,
konuşuyor.
Bunlar yaşanmış olaylar tabii. Herkes etrafına bakabilir. Bizim de yaşadığımız, gördüğümüz olaylar. Hı hı. Ehli kitapla görüşülmez, ehli kitaptır, düşmandır diyenlere yurt dışından çocuğu telefon açıyor. Anne diyor, işte Hristiyan bir kız buldum. Evleneceğiz, ciddiyiz diyor. O bütün ev hazırlanıyor, yemekler hazırlanıyor. İşte gelecek kızın yatacağı yatak en güzel, yorganlar seriliyor, en güzel yemekler hazırlanıyor. Bir hafta boyunca evinde Hristiyan kız konuk ediliyor. En güzel sözler söyleniyor, yavrum ne kadar güzelsin, ne kadar işte şeker bir insansın. İşte tek bir Allah inancına davet ediliyor, Kur'an hediye ediliyor. Yavrum da bir İngilizce Kur'an alınır hemen öyle bir durumda işte hangi ülkedense. O hediye edilir. Ondan sonra Müslüman olması için Müslümanlık anlatılır. Allah'ın ayetlerde bildirdiği tek bir Allah inancına davet edilir. Bunların hepsi yapılıyor. Fakat tebliğ amaçlı herhangi birisi veyahut da bir hoca, bir alim, bir kişi kalkıp ehli kitapla görüştüğü zaman, onlara güzel söz söylediği zaman ya Yahudi dostu, ya Hristiyan dostu, ehli kitap dostu, din dışıdır bu kişi gibi ithamlarda bulunmuyor. Ne anlamı var bunun? Yani böyle bir saçmalık var mı? Böyle bir anlamsız bir hareketi var mı yani? Biz Kur'an'a göre baktığımız zaman evleniyoruz da yemeğini de yiyoruz, her gün görüşüyoruz da güzel söz de söylüyoruz. Allah'ın izniyle. Yani Peygamberimiz nasıl yapmışsa biz öyle yaparız. Müşrik kafasıyla biz hareket etmeyiz ahirette. Çünkü biz Allah'a hesap vereceğiz. Müşriklere hesap vermeyeceğiz ki. Allah Kur'an'da bize bu şekilde bildirmişse biz de bu şekilde hareket ederiz. Bakın onların söylediği bu otomatik olarak yani böyle bir şey gördükleri zaman söyledikleri ayet var. Yani hemen o ayeti söylüyorlar. Bakın o ayeti inceleyelim. Maide suresi 51. ayette Allah ey iman edenler Yahudi ve Hristiyanları veliler edinmeyin. Bakın veliler edinmeyin diyor Allah Yahudi ve Hristiyanları. Demek ki veli edinmeyeceğiz. Onlar birbirlerinin velileridirler. Burada Arapçada geçen kelime veli kelimesidir. Dost diye de çevriliyor bazen ama Arapça veli kelimesi geçiyor. Sizden onları kim veli edinirse kuşkusuz onlardandır buyuruyor Allah ayette. Demek ki ne yapacağız? Hristiyanları ve Yahudileri veli edinmeyeceğiz. Peki veli edinmek ne demek diye insanın aklına soru geliyor tabii. Velinin kelime manası nedir yani? Sınırımız nedir bu manada diye sorduğumuzda internetten herhangi bir çok ufak bir araştırmayla veli kelimesinin manasına bakabilir kardeşlerimiz. Bakın hal ve hareketlerinden sorumlu bulunan kimse. Biz hiçbir Hristiyan'ı hal ve hareketlerimizden sorumlu bir mevkiye getirmeyiz. Ve bu son derece doğal bir şey. Bu dost olmamayı, görüşmemeyi, düşman olmayı gerektiren bir şey değildir. Son derece normal bir tavırdır. Sahip, malik manasına geliyor aynı zamanda. Hiçbir Hristiyan ve Yahudi'ye biz sahibimiz ve malikimiz yapmayız. Bu son derece normal bir şey. Ama onlara sevgi, şefkat duymamızı engelleyen bir şey değil bu. Bakın yine veli kelimesi bir kişinin her türlü durum ve davranışlarından sorumlu olan kimse. Bu normal Türkçede de mesela veli işte veli toplantıları oluyor. Çocuğun çağırıyorlar mesela velisini. Neden velisi ne manada çağırıyorlar? Tüm hareketlerinden sorumlu olan kişi o olduğu için çocuğun bir şey yapması için direkt çocuğa söylemiyorlar. Sözünü dinleyeceği için, sözü dinlenen mevkisinde olduğu için ona söylüyorlar, o da çocuğuna söylüyor. Dolayısıyla biz ehli kitabı sözünü dinleyeceğimiz mevkiye de getirmeyiz. Yani bu da son derece normal bir şey. Müslümanların başına Müslüman birisi geçer. Hani bundan daha doğal bir şey yok. Ama kalkıp da işte veli edinmeyin, işte ehli kitap bizim düşmanımızdır sonucu buradan çıkar mı? Çıkmaz. Ne Kur'an diğer ayetlerinden böyle bir sonuç çıkıyor ne de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem uygulamalarına baktığımızda biz böyle bir şey görüyoruz. Dolayısıyla o mesela Allah ayette Allah'ın adıyla aldatmaya çalışan insanlardan bahsediyor. bu ayeti göstererek ehli kitap düşmanımızdır diyenler Allah'ın adıyla, ayetleriyle aldatmaya çalışan topluluktur. Cahilinden yapanlar yine tenzih ediyorum ama cahilinden yapan birisi şu 2-3 dakikalık anlatımda hemen tövbe eder. Ama hala ısrar ediyorsa cahilinden değildir, inadından yapıyordur. Ahirette de Allah'a hesabını veremez, onu söyleyelim inşallah. Dolayısıyla her tavrı olduğu gibi Müslüman bu konuda da fikrini ve tavrını Kur'an'a göre benimser inşallah.
Tabii Kur'an'da müminlerin karşısında olan bir güruh var. Bunlar iman etmeyenler ve Müslümanlara her zaman düşmanlık besleyen. Çünkü Müslüman hak olan, doğru olan, yaşanılabilir, güzel olan dini tebliğ ediyor. Dolayısıyla toplumdaki diğer insanlar da onu görünce o dine akın akın gelmeye başlıyorlar, kabul etmeye başlıyorlar. Öyle olunca inkar edenlerin düzeni bozulmaya başlıyor. Çünkü onlar kendi paganist inanışlarında, kendi batıl dünya çıkarlarına uygun bir düzen isterler her zaman için. Dosdoğru Allah'ın dosdoğru dinini istemezler. Başta münafıklar olmak üzere sürekli Allah'ın taraftarlarının karşısında çaba gösterirler. Bakın şimdi ayetlerde Allah nasıl Allah'ın tebliğini yapan müminlere karşı o güruhun neler söylediklerini, onların tepkilerinin ne olduğunu bize bildiriyor inşallah. Yani ne olacağını mesela bildiriyor. Bir mümin şimdi bunu okuduğunda Allah'ın dinini tebliğ etmeye başlayıp dosdoğru yola da yol almaya başladığında kendisinin karşısında olan gruptan nasıl tepkiler göreceğini bak Allah Kur'an'da bize bildiriyor inşallah. Şeytan Allah'a sanırım Ankebut suresi 58. ayet. Andolsun biz bu Kur'an'da insanlar için her biri örneği gösterdik. Şüphesiz sen onlara bir ayetle geldiğin zaman o inkar edenler mutlaka siz ancak muptil olanlardan başkası değilsiniz derler. Anlamıyor kendisi. Karşıdaki mümini de hani doğruları anlayamayan, çeşitli saplantıları olan değil mi? Çeşitli bozuklukları olan yani ruhi, zihinsel bozuklukları olan birisiymiş gibi ilan etmeye çalışıyor hemen. Tepkisi, hemen bakın tepkisi bu oluyor. Ne zaman? Sen onlara bir ayetle geldiğin zaman, ya Kur'an'dan dosdoğru Allah'ın sözünü en sade ve anlaşılır Allah'ın tebliğini ulaştırdığın zaman Allah'ın karşısında olan güruh hemen karşı tarafa böyle bir tepkide bulunuyor. Biz hangi ülkeye bir uyarıcı gönderdikse mutlaka oranın refah içinde şımaran önde gelenleri, yani zengin olan, dini yaşamayan, ateist olan, şımarmış, böbürlenmiş, kibirli kesim, gerçekten biz sizin kendisiyle gönderildiğiniz şeyi tanımıyoruz demişlerdir. Demek ki toplumun önde gelenlerinden bir kısım, değil mi? Büyük bir kısım diyelim. Allah'ın tebliği yapıldığı zaman böyle bir tepki veriyorlar ilk başta. O şehrin önde gelenlerinden böyle bir tepki olabiliyor. Ve biz mallar ve evlatlar bakımından daha çoğunluktayız ve biz azaba uğratılacak da değiliz demişlerdir. Yani güç bizde, zenginlik bizde, iktidar bizde, para bizde. Dolayısıyla senin sözlerin bize fayda etmez. Ayrıca biz seni istersek yok ederiz deme cüretini gösteriyorlar. Yani direkt düşmansı bir söylem içerisine giriyorlar. Dediler ki siz bizim benzerimiz olan bir beşerden başkası değilsiniz. Şimdi küçük düşürmeye çalışıyor kendi alaycı mantıkları çerçevesinde. Rahman olan Allah da herhangi bir şey indirmiş değildir. Ya yani Allah'a inanmıyor aslında ama inanıyormuş gibi Allah'ın bir şey indirmediğine. Siz yalnızca yalan söylüyorsunuz. Yani Allah'ın elçisi sen değilsin ve Kur'an da sana indirilmedi. O Allah'ın sözü değil. Neden? Çünkü kendi tarafından birisi peygamber olmadı. Allah onu peygamber seçmediği için, peygamberi Allah başka birisi seçtiği için dolayısıyla Allah'ın gücü ve güç verdiği kişi olduğu için kendi tarafında olmadığı için de düşmanlık besliyor hemen. Ve inkar ediyor. Yalan söylüyorsun sen diyor. Sen Allah'ın elçisi değilsin. O da hak sözü değil Kur'an'ın diyor. Haşa. Hemen inkar ediyor. Ve dediler ki bu Kur'an iki şehirden birinin büyük bir adamına indirilmeli değil miydi? Zuhruf suresi 31. ayet. Ha, demek ki kendi taraflarında olan birisinin ne olsa, peygamberlik gelse kabul edecekmiş gibi bir tutum içerisinde olurlar. Allah-u Alem zaten Allah dilediğini yaratıp seçer diyor. Seçim onlara ait değildir diyor ayette. Allah kimi peygamber seçmişse zaten samimi bir Müslüman olan, yani samimi Allah'a inanan herkes hemen ona zaten itaat eder ve bağlanır. Bu tip sözleri söylemek Allah'a inkar etmenin bir belirtisi olmuş oluyor. İnşallah. Seni gördükleri zaman seni yalnızca alay konusu edinmektedirler. Allah'ın elçi olarak gönderdiği bu mu? Diye kendi zanlarınca Allah'ın elçisini ve onun talebelerini, değil mi? Peygamber Efendimiz zamanında onun sahabelerini hep böyle küçük düşürmeye, malla ve çocukla eksik gösterip dünyevi kriterlerde alçak göstermeye, yani küçük düşürmeye ve alay etmeye yelteniyorlar bu imanı zayıf olanlar. Allah'a iman eden müminlerin karşısında olan güruh, münafıklar, müşrikler. Mesela birçok arkadaşımız konferans veriyor mesela, değil mi? Evrim teorisi hakkında. Evrim teorisinin yanlış olduğunu, Allah'ın yarattığını, Allah'ın yaratmasının doğru olduğunu, Allah'ın her şeyi yarattığını anlatıyorsun. Evrimci olan güruhtan, yani evrimci dediğimiz şu, ateist olan güruh. Ateist olan kimse bu konferansı dinlediğinde Allah'ın kendisine iman ve hidayet verdikleri müstesna. Ama illa inkarda direnenler olabiliyor. Onlar hemen alaycılığa başlıyorlar. Siz burada diyor Allah var dediniz, bunu nasıl söylersiniz diyor mesela. Burası üniversite diyor. Burada diyor bir afiş var diyor. Bu afişte diyor canlılar diyor bir anda ve eksiksiz bir şekilde aniden ortaya çıkmışlardır diye yazıyor diyor. Sen burada bunu nasıl yazarsın diyor. Burası üniversite diyor. Sen diyor bunu söylerken diyor yani burası onun yeri değil diyor. Git onu diyor başka yerde söyle burası yer. Sen burası diyor, üniversite diyor. Yani kendisi çok üst bir yerde makam. Sen de çok küçükmüşsün gibi hemen aşağılamaya çalışıyor. Hemen küçültmeye çalışıyor. Ama asıl değil mi Allah ayette söylüyor aşağılık olan onlardır diyor. İnşallah. Dediler ki sana sıradan aşağılık insanlar uymuşken inanır mıyız? Hemen alayda küçük düşürmede sınır tanımıyorlar. Allah'ın peygamberine yani sınır tanımaz bir alaycılık içerisindeler.
Bir de bir Allah kişi evet. Allah'ın dinini getirdiğinde değil mi tebliğ ettiğinde hemen onun makamına mevkine bakıyorlar demek ki. Bunu görüyoruz. Evet. Halbuki böyle bir kıstas yok. Takva kıstas Kur'an'da.
Allah'ın seçmesi.
Evet. Allah'ın seçmesi. Değil mi? Hazreti Musa da Firavun'a gittiğinde ve bu ayetteki gibi hemen makamına, mevkine bakıyorlar demek ki.
İnşallah.
Evet. İnşallah. Mesela dediler ki diyor Allah inşallah bizden biri olan bir beşere mi uyacağız? Bak bizden biri olan bir beşere mi uyacağız? Yani esas temelinde inanmak istemiyor zaten. Allah'a inanmıyor ve inanmak da istemiyor. Bahane olarak da bizden bir beşere mi uyacağız diyor. Ama Allah başka bir ayette mesela melekler inse diyor yine inanmazlar diyor. İnşallah. Evet. Ki zaten hani o dünyadaki imtihanın da Allah'ın sünnetinde olmayan bir şey. Dünya imtihanını da aklın ihtiyarını kaldırmayacak şekilde Allah imtihan ediyor. Akla kapı açılır diyor Bediüzzaman Hazretleri ama aklın ihtiyarı elinden alınmaz. Yani böyle metafizik ve alenen bir hadisenin vuku bulması imtihanın sınırlarının dışında bir hadise. Allah onu bu dünyada bize göstermiyor. Her şey belli sebepler dairesinde, aklın sınırları içerisinde ve Allah'ın akılla, insana verdiği akılla araştırıp bulacağı şekilde Allah'ın varlığını. Allah öyle yaratıyor. Ama alenen metafizik böyle maddeden bağımsız bir varlığın gösterilmesi Allah'ın imtihanının bu dünyada sünnetinin olmadığı bir şey. Allah bu şekilde yapmıyor inşallah. Aklın ihtiyarını kaldırmıyor yani inşallah.
Evet. Tur yani, suresinin 44. Evet. ayette şöyle buyuruluyor hocam. Eğer gökten bir parçanın düşmekte olduğunu görseler bile üst üste yığılmış bir buluttur derler. Diyor. Bunu görüyoruz. Özellikle münafıklarda. Şimdi münafıkın o özelliğinden de bahsedelim. Çünkü ayetleri farklı yorumlamaya çalışan insanlardan bahsettik. Değil mi? Cahilinden yapanları tenzih ederiz ama birçok genelde bu insanlar münafıklar oluyor. Ve münafıklar bu amaçla ortaya çıkıyorlar. Ayetleri farklı şekilde ifade ederek, farklı şekilde göstererek, helalleri, haramları farklı göstererek insanları dinden uzak tutmaya çalıştıklarını görüyoruz. Bakın Allah Ali İmran suresinin 7. ayetinde bunu bildiriyor. Şeytandan Allah'a sınırım. Sana kitabı indiren odur. Ondan kitabın temeli olan bir kısmı ayetler muhkemdir. Diğerleri ise müteşabihtir. Kalplerinde bir kayma olanlar fitne çıkarmak ve olmadık yorumlarını yapmak için ondan müteşabih olanına uyarlar. Yani müteşabih olan ayetleri münafık alıyor. Olmadık yorumunu yapmak için ilgili olmayan, alakasız olan yorum yapmak için, ayette ilgisi olmayan yorum yapmak için o ayetleri alıyor ve din, insanları dinden o şekilde uzak tutmaya çalışıyor. Şimdi Hazreti Ömer radıyallahu an bakın şöyle söylüyor. Bu ümmet hakkında en çok korktuğum ilim sahibi olan münafıktır buyurarak en büyük endişesini dile getiriyor. Şöyle soruyorlar bakın yanındakiler, bilgili münafık nasıl olur diye soruyorlar. Bilgili münafık nasıl olur? Şöyle cevap veriyor. Dilleriyle alim, kalp ve amelleriyle cahil olmakla diyor. Yani münafıklar, biz münafıklara baktığımızda gerçekten dilleriyle alim olduklarını görüyoruz. Çünkü bilgileri çok fazla oluyor. Değil mi? Birçok kitabı, birçok şeyi okumuş oluyorlar. Kur'an'ı da defalarca okumuş oluyorlar. Ama kalpleriyle ve amelleriyle cahil olmak, tam Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın bildirdiği gibi
iman etmemiş oluyor.
İman etmemiş oluyor. Samimi olarak yaşamamış oluyor. Yalnız kaldığında, yani amelleriyle demek de o, yalnız kaldığında uygulamamış oluyor. Uygulamıyor oluyor.
Kitap yüklü eşeğe benzetiyor Allah.
Evet, kitap yüklü eşeğe benzetiyor Allah. Bakın Ashab suresinin 19. ayetinde de şeytandan Allah'a sınırım. Şöyle buyuruyor Allah. Geldiklerinde de size karşı cimri ve bencildirler. Bir kere Müslümanların yanındayken de böyle son raddeye kadar tabiri caizse infak etmek istemiyorlar. Hani hep cimri, bencil, malını vermek istemiyor. Şayet korku gelecek olsa ölümden dolayı üstüne baygınlık çökmüş kimseler gibi gözleri dönerek sana bakmakta olduklarını görürsün. Yani öldürülmekten, ölmekten çok korkuyorlar. Niye? Dünya hayatını yaşama imkanı kalmayacak onun aklınca tabii. Dünya hayatını yaşayamayacak. O metalanmak istiyor, faydalanmak istiyor çünkü dünya hayatından. O yüzden korkuyor. Korku gidince hayra karşı oldukça düşkünlük göstererek sizi keskin dilleriyle eleştirip inciterek karşılarlar. Korku ortamı kalktığında bir de bakıyorsun hayra karşı oldukça düşkünlük gösteriyor. Yani helalleri, haramları çok dikkatli olduğu izlenimi veriyor. Hatta müminleri bu konuda müminleri yeterli bulmuyor. Değil mi? O konuda eleştiriyor müminleri. Bak daha yeterli ol diyor. Sen dikkat etmiyorsun diyor. Mesela şunlar da haram diyor. Farklı haramlar çıkarıyor mesela. Onları görüyoruz. İşte onlar iman etmemişlerdir. Böylece Allah onların yaptıklarını boşa çıkarmıştır. Bu Allah'a göre pek kolaydır. Şimdi onlar da çünkü müminlerin yanında kendilerini gizleyebilmek için bir süre hakikaten faaliyet yapıyor gibi gözüküyorlar. Mecburen çünkü bunu yapmak zorundalar. Gizlenmek için müminlerin yanında. Ancak Allah onların yaptıklarını boşa çıkarmıştır buyuruyor Kur'an'da. Yani başka bir ayette çalışmış boşuna yorulmuşlardır diyor. O kendince bakın çok gerçekten ilginç şu açıdan. Münafık kendisini uyanık zannediyor. Müminlerin imkanından faydalanmaya çalışıyor ve faydalandığını da zannediyor. Ve bu amaçla da müminlerin yanında gizlenmek için çaba gösteriyor.
Taklit yapıyor.
Ama çabası boşuna çıkmış. Çünkü Allah cehenneme atıyor onu. Hiç beklemediği bir yerden ahirette, çünkü ahirete imanı yok ki. Hiç ummadığı bir anda azaba atılıyor, cehenneme atılıyor. İnşallah.
Tabii Müslümanların bu tarz konuları gördükleri zaman acaba benim üzerimde var mı? Bunlardan evet. Bir tanesi bile olsa hemen tövbe etmesi, Allah'a dua etmesi çok önemli. Çünkü olabilir, olmayacak diye bir şey yok. Yani münafık özelliği müminlerin üzerinde de yani 2 tane, 3 tane, 1-2 tane olabilir. Ama bunu gördüğü zaman Müslümanı hemen bu özelliğimi hemen düzeltmem gerekiyor diyor. Mesela Müslümanların özelliği olarak ayette onlar hatalarında bile bile ısrar etmeyenlerdir buyuruyor Allah ayette. Demek ki hata yapıyorlar. Ya bu tarz yanlışlara düşebiliyorlar. Ama hemen ne yapıyorlar gördükleri zaman? Yanlışmış bu. Bu münafık özelliğiymiş. Mesela gevşek olmak münafık özelliğiymiş. Yalan söylemek münafık özelliğiymiş. Namaza isteksiz kalkmak münafık özelliğiymiş. Ondan sonra ben acaba ne kadar istekliyim namaza? Hemen kendini düşünebilir mesela. Allah'ı az anmak münafık özelliğiymiş. Ben az mı anıyorum acaba? Biraz daha arttırayım diyebilir. Yani Müslüman zaten münafık içler için bu ayetler münafıklar için zaten inmemiş belli yani. Müslümanlar için inmiş.
Münafık kendi münafık olarak görünüyor zaten.
Evet. Yani buna bir fayda olacak bir durumu Allah alem yok. Yani belki yine faydalanabilir ama asıl Müslümanlar için önemli bu ayetler.
Müminlere, Müslümanlara bakıyor tabii.
Evet. Müslümanların yani tedbir alması münafık durumuna düşmemesi için. Çünkü baktığımız zaman Allah cehennemin en alt tabakasında olacağını bildiriyor münafıkların. Bakın o namaz kılanların vay haline buyuruyor Allah ayette. Yani öyle bir gürat var ki namaz kılmasına rağmen Allah'ı inkar eden kişilerden daha fazla azap görüyor. Bakın kafirler en alt tabakasında değiller cehennemin. Onlar da sonsuz azapla karşılaşıyorlar. Ama münafıklar kafirlerden daha fazla azapları şiddetli. En alt tabakasında, en aşağılık duruma düşecek koşuldalar. Ama dıştan baktığınız zaman dini yaşayan bir insanmış gibi gözükebiliyor. Ama dini inkar eden, Allah'ı inkar eden kişiden daha aşağılık durumda olacak ahirette. Tabii Allah, biz Allah'a Müslümanların güvenmesi gerekiyor. Yani her açıdan güvenmesi gerekiyor. Biz Allah'ın adaletine tam teslimiz zaten. Yani Allah her şeyi bizim gizlinizin gizlisini daha iyi bilirim buyuruyor Allah ayette. Dolayısıyla hani öyle ahirette haşa Allah'ın bir haksızlık yapması, bu tarz durumlar olması mümkün değil. Herkes neyse samimiyeti tam hakkını alacak inşallah, ahirette göreceğiz. Tabii Müslümanın yine yapması gereken ibadetlerden bir tanesi de dua sürekli olarak. Yani hiçbir konuda yeterli olmadığı için Müslüman ve her şeyi de Allah yaptığı için Müslümanın sürekli dua etmesi gerekiyor. Şimdi dua ile ilgili ayetlerden biraz okuyalım inşallah. Kaf suresi 16. ayette Allah, şeytan Allah'a sığınırım. Andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin ona ne vesveseler vermekte olduğunu biz biliriz. Biz ona şah damarından daha yakınız. Allah bize şah damarımızdan daha yakın. Bu konuyu anlamak için tabii hocamızın maddeni ile ilgili kitapları var. Hayalin diğer adı madde, gerçeği bilmek, kuledeki küçük adam tarzında kitapları var. Bu kitapları okursak Allah'ın nasıl bize şah damarımızdan daha yakın olduğunu ve aslında bizim her hareketimize, her tavrımızı, işte yaptığımız her şeyi Allah'ın yarattığını, dua ettiğimiz zaman Allah'ın bizi duyduğunu, hatta duamız etmemizi de Allah yarattığını çok daha net bir şekilde anlayabiliriz. Sizin Allah'tan başka veliniz ve yardımcınız yoktur buyuruyor Allah ayette. Zaten her şeyi Allah yapıyor. Bizim yaptığımız hareketler de Allah'a ait. Dışarıdaki insanların yaptığı hareketler de Allah'a ait. Dolayısıyla etrafımızdaki bir insan bize yardım edemez. Sadece Allah yardım edebilir. İnşallah başka veliniz yoktur, yardımcınız yoktur buyuruyor Allah. Bakara Suresi 107. ayette.
Başka ayette size yardım edildiği zaman yardım eden odur diyor Allah şeytan arasında. İnşallah. Yani vesile oluyor. Kim nasıl bir yardım alıyorsa o sadece vesile. Esas onu yaratan, o yardımı sana yoktan veren Allah inşallah.
İnşallah.
İnşallah. Yine Bakara Suresi 186. ayette. Kullarım beni sana soracak olursa muhakkak ki ben onlara pek yakınım. Bana dua ettiği zaman dua edenin duasına cevap veririm. Öyleyse onlar da benim çağrıma cevap versinler ve bana iman etsinler. Umulur ki irşat olurlar buyuruyor Allah ayette. Allah dua edenin duasına cevap veririm buyuruyor. Ya bu cevap karşı tarafın istediği gibi olmayabilir. Yani bir şey ister ve o şeyin olacağı koşul vardır. O koşulla yaratmayabilir Allah onu. Başka dolaylı yollardan, başka yollardan yaratabilir. Dolayısıyla insan dua ettiği zaman ya ben ediyorum kabul olmuyor demesi çok mantıksız, manasız bir şey. Yani Allah'ın o muhteşem sonsuz ilminde bizim yani o karınca kadar aklımızla anlamaya çalışmamız, Allah'ın sistemi, muhteşem kaderini anlamaya çalışmamız zaten olacak bir şey değil belli ki. Teslim olmamız gerekiyor inşallah. Bu ayetten de onu anlıyoruz.
Başka ayette de insan hayra dua ettiği gibi şerre de dua eder diyor.
Evet.
O bilir de siz bilmezsiniz diyor Allah inşallah.
İnşallah.
Cevap olarak Allah zaten yani duamı kabul etmiyor diyor mesela birçok kişi. O hayırlı bir şey olmadığı için Allah kabul etmiyor. Hayır ne? Senin bu Kur'an'ın birçok ayette söylediğimiz gibi inşallah Allah'a iman edip mümin olmak ve inşallah cennete gitmek. Yani bu yolda gitmek açısından hayırlı değil istediğin şey. Onun için Allah onu sana vermiyor. Vermemesi bir cevap vermiş oluyor Allah. Yani o istediğin şey bunun için uygun değil diyor inşallah. Dolayısıyla bu Allah'ın rahmetini, değil mi? Bize güzelliğini gösteriyor. Onun yolunda olmadığımız zaman bile bak Allah duada mesela onu vermiyor inşallah.
İnşallah.
Evet.
Yine Furkan Suresi 77. ayette de ki duanız olmasaydı Rabbim size değer verir miydi? Mesela Allah'ın bize değer vermesini Müslümanlar olarak tabii ki istiyoruz. Bu da dua ile olduğuna Allah bildiriyor. Yani ne kadar dua ederse bir insan Allah o kişiye o kadar değer veriyor. Allah'ın katındaki değerini arttıran bir şey. Çünkü dua etmek ne demek? Allah'ım her şey senin kontrolünde. Ben yalnızca senden istiyorum demek. Bunu ne kadar çok tasdik ederseniz diyor Allah o kadar değer veririm size diyor. inşallah. Furkan suresi 77. ayette. Yine sabır ve namazla yardım dileyin. Bu şüphesiz huşu duyanların dışındakiler için ağır bir yüktür. Yine sabır ve inşallah namazla, orada aynı zamanda duayla manasına da geliyor. Yardım dilemeyi Allah bildiriyor. Rabbiniz dedi ki bana dua edin, size icabet edeyim. Allah yine dua etmemizi bildiriyor Mü'min suresinde. Biraz önce Onur Hocam senin söylediğin ayet, İsra suresi 11. ayet. İnsan hayra dua ettiği gibi şerre de dua eder. İnsan pek acelecidir. Mesela kendisinin bu dünya önemli değil, ahiretini mahvedecek bir şey için dua ediyor gece gündüz. Niye kabul olmuyor diye sonra da hayıflanıyor. Yani çok enteresan bir şey. Tabii bir insana dünyadaki refah seviyesi önemli bir şey değil. Yani dünyada hani onun işte yaşam kalitesinin artması veyahut da istediği bazı şeylerin olması, bunlar çok önemsiz şeyler. Zaten 60 sene sonra sonsuz hayat başlayacak. Mühim olan sonsuz hayatla ilgili hayatındaki gelişmelerin iyi olması önemli olan.
Aslında sonsuz hayat zaten başlamış durumda.
Evet, inşallah. Batında başlamış durumda inşallah. O kişi için sonsuz hayatı önemli. Evet. Yani bu hayatında başına gelen olayların hepsinin ahiretine faydalı olup olmadığı kıstastır. Yani bunu kıstas edilmesi gerekiyor Müslüman. Bir şey istiyor mesela ama o şeyi kavuştuğu zaman tüm hayatı inkar içinde geçecek, tüm hayatı büyüklenme içinde geçecek, tüm hayatı Kur'an'dan yüz çevirerek geçirecek. Evet. Gece gündüz onun için dua ediyor. Allah onu nasip etmiyor ona bir nimet olarak. Anlamıyor. Ne? Bu da yine olacak bir şey değil.
Yani ayetin sonunda insan pek acelecidir diyor Allah. Hocamız onu bir röportajda şöyle açıklamıştı. Ehli dünya, dünyada ücretini peşin alıyor. Yani istediği bir şeye, Allah rızasına uygun olmayan bir şeyi istiyor ve o hemen oluyor mesela. Yani her türlü şey olabilir. Para, araba, mevki, eşi olabilir, çocuğu olabilir, her neyse. Bunu hemen alıyor ve dünyanın metaına yeltenip ona kaptırıyor kendini. Mümin ise dünyanın metaından hayır diyor. Ben ahiret için, yani ücretimi inşallah ahirette alacağım, sonra alacağım diyor ve sabrediyor Allah için.
Evet.
İşte burada ayrım oluyor. Ehli dünya orada hemen metaını, hemen etkisinde, hemen o an ücretini aldığı için ona tabi oluyor ve imtihanı kaybediyor. Mümin ise sabrediyor. Hayır diyor. İrade gösteriyor yani. Allah'ın rızasına uygun olanı yapıyor. Metaından nefsine ne kadar çekici gelse de onu reddediyor. Ahirete inşallah sabrediyor. Bu da müminin güzel bir ahlakı inşallah.
İnşallah. Bir ayette Allah nasıl dua edileceğini tarif etmiş. Rabbinize yalvara yalvara ve için için dua edin. Şüphesiz o haddi aşanları sevmez buyuruyor Allah ayette. Araf suresi 55. ayet. Yani yalvara yalvara ve için için dua etmemizi evet. Allah bildiriyor. Yine başka bir ayette insana bir zarar dokunduğunda yan yatarken, otururken ya da ayaktayken bize dua eder. Zararın üstünden kaldırdığımız zaman ise sanki kendisine dokunan zarara bizi hiç çağırmamış gibi döner gider. İşte ölçüyü taşıranlara yapmakta oldukları böyle süslenmiştir. Yunus suresi 12. ayet. Bakın bu da çok rastlanan bir şeydir. Birisinin başına bir bela gelir. Ya iflas eder ya zora düşer. Gece gündüz Allah'a dua eder. Allah'ım bizi bu beladan kurtar, beni bu beladan kurtar, senin yolunda olacağım, mümin olacağım, mümin ahlakı göstereceğim diye gece gündüz dua eder. Allah bunu kaldırdığı zaman üzerinden bir bakarsın sanki o gece gündüz Allah'a dua eden kişi o değilmiş gibi normal nerede kaldıysa hayatını devam eder. İşte orada Müslümanın bir enerji sarf etmesi gerekiyor, bir güç sarf etmesi gerekiyor. O verdiği sözü yerinde tutması gerekiyor, delikanlı olduğundan bahsediyor mümin karakterinin Allah ayette. Öyle delikanlı adamlar vardır ki Allah verdikleri sözü yerinde tutarlar buyuruyor. O delikanlı karakteri bir güç sarf ederek şeytana karşı ve enerji sarf ederek dünya nimetlerine karşı onu koruması gerekiyor. Ne söz verdiyse Allah'a o sıkıntıdayken gece gündüz dua eden boynunu Allah'a karşı eğmiş, enaniyetinden kurtulmuş, kibrini yenmiş kişinin o bela üzerinden kalktığı zaman sanki hiçbir şey olmamış gibi nerede kalmıştık, enaniyetim nerede işte kalmıştı, kibrim nerede kalmıştı. Aynen oradan devam ederim mantığı. Hiçbir şekilde Müslümana yakışan bir tavır değil.
Bir de orada bir cahiliye anlayışı da var. Yani sanki o an sıkıntıda olduğunda inşallah dua ediyor Allah'a ve Allah'tan yardım istiyor. Allah da ona icabet edip duasına o sıkıntıyı üstünden kaldırdığında yani sanki haşa Allah'la bir anlaşma yapmış. Bunun karşılığında ben de şimdi namaz kılacağım, oruç tutacağım. Bu da Allah'a verdiğim söz gereği diye düşünüyor. Halbuki böyle bir konu yok. Allah bizim ibadetimiz Allah'a bir faydası yok. Yani öyle anlatalım inşallah. Her ne olursa insan kendine faydası olmuş oluyor. Ya ona da sen muhtaçsın yani. Namaz kılmaya sen muhtaçsın. Dua etmeye sen muhtaçsın. Allah'ın dinini yaşamaya, Allah'a zikretmeye, mümin ve Müslüman olarak bu hayatı tanımlamaya sen muhtaçsın. Allah müstesna, ganidir. Yani hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır. Her ne olursa olsun insan zaten duasına icabet etse de Allah, yani etse zaten icabet ediyor. O duanın mesela istediği gibi kabul etse Allah veya kabul etmese de kendi her şey sergileceği tavır zaten insanın kendisine fayda sağlayan bir şey. Allah'ın yoluna gitmenin en büyük faydasını kim görüyor? İnsan kendisine göre inşallah.
Evet inşallah.
Değil mi? Yani insan zaten muhtaç olan. Her türlü her şeyle Allah'a muhtaç olan insan zaten. Dolayısıyla her zaman Allah'ı razı etme yönünde olması gerekiyor. Öyle kendisini müstekbirlenip, büyüklenip haşa Allah'a karşı böyle maddi bir anlaşma gibi de düşünmesi çok yanlış ve bedbaht olur. Kendisini akılsız bir hale sokmuş olur.
Dua çok büyük bir nimet. Allah'a çok şükretmek gerekiyor. Dua, Allah'ın dua yarattığı için. Değil mi? İnsan kendinden biliyor. Mesela dua etmeden bir işi yapmaya çalışması insanda çok büyük sıkıntı meydana getiriyor. Stres meydana getiriyor. Ama dua ederek, değil mi? Allah ile olan irtibatını koparmadan bir iş üstündeyken, dua ederek gerçekleştirdiğinde, yaptığında çok büyük zaten huzura kavuşuyor, rahatlığa kavuşuyor. Mesela hastalık durumu olduğunda insan bunu daha iyi anlıyor. Gerçekten bir hastalığa yakalandığında dua çok inanılmaz bir rahatlık veriyor insana. Huzur veriyor. İnşallah onu da o süreci de Allah rızası için yine Allah'ı razı edecek şekilde bir tavır göstererek geçirmek gerekiyor, bitirmek gerekiyor.
İnşallah. İnşirah suresi 7. ayette de şu halde boş kaldığın zaman durmaksızın dua ve ibadetle yorulmaya devam et buyuruyor Allah.
Evet. İnşallah. Maşallah. İnsanın, müminlerin izlemesi gereken tutum.
Boş kaldığım zaman da dua edeceğiz sürekli.
Sürekli yorulmaya devam etmesi. Boş zamanlardan yüz çevirmesi inşallah. Boş vakitten yüz çevirmesi. Evet, süremizin sonuna geldik
inşallah
hocam.
Yani dünyada mümin yorulmaya geliyor. Hı-hı. Ahirette dinlenecek. O lezzetin oluşması için zaten yorgunluk olması gerekiyor. Müminler de bunun için yaşıyor inşallah.
Evet inşallah. Süremizin sonuna geldik. Sayın hocamız Adnan Oktar gece yarısı 24'te canlı yayında olacak inşallah. Hayırlı akşamlar.